İyi akşamlar herkese. Gelecek Bilim'de izliyorsunuz. Ben Cevdet Acarsoy. Kanalın kurucularından biriyim, Burak Çankaya ile birlikte. Burak da hazır sanırım, bana bir işaret yaparsa yayına alayım onu da. Evet. Burak nasılsın?
Cevdet, iyi akşamlar. İyi diyemem. Depremden dolayı zaten yayınımız olacak. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Videolar düşüyor.
Geçmiş olsun. İşte ben çok izlemiyorum onları ama... Üzüntülü olduğu açık, üzgünüz hepimiz. Keşke güzel şeyler olsa da, daha birkaç gün önce bayram kutladık, 29 Ekim. Güzel şeyler olsa da onların yayınını yapsak diye, ama kötü olaylardan da bir şeyler çıkarabiliriz. Bizim elimizden gelen, bizim işimiz bu, bilim iletişimi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bir şekilde bir destek olalım dedik. Onun için de şöyle bir şey düşündüm Burak. Aslında afet psikolojisi dersinde de öğrenmiştim ben bunu okulda. Ama bir psikolog olarak da şöyle söyleyeyim. Hani şu anda artık hiç kimsenin, özellikle deprem yaşamış insanların, depremle ilgili daha fazla bilgiye, görüntüye, olay anı ile ilgili şeylere ihtiyacı yok. Hatta iyi bir şey değil. Ve bıktıklarını da düşünüyorum bütün televizyon kanallarında. Biz farklı bir şey yapacağız. Biz şu anki bir hali, yani İzmir'in deprem sonrasındaki halini dinleyeceğiz. Bir İzmirli'den Melis katılacak bize. Onu dinleyeceğiz. Ardından şöyle düşündüm. Depremin anı değil de, daha çok deprem sonrasında şu an artık ne yapabiliriz? İlk yardım anlamında psikolojik ilk yardımdan bahsedelim dedik size. Bunu istedik. Onun sonrasında da hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Hepimiz yardım etmek istiyoruz. Bunu nasıl akıllıca doğru bir şekilde yaparız ki oradaki uzmanları da, oradaki işte görevlileri de zora sokmadan, yani yarar yapacağımıza zarar yapmadan yaparız gibi özetleyelim. Bugünün olayı budur. Senin var mı Burak ekleyeceğin bir şey, yoksa Melis'i alalım
ekleyeceğim
istersen?
Ekleyeceğim bir şey yok. Şimdi deprem yaşamış bizim ekibimizden insanlar var. Ali var ekibimizden, Melis var, yazar ekibimizden insanlar var. Onları da alacağız. Cevdet, senin dediğin şey çok önemli. Belki travmaları hatırlatıyor tekrar tekrar izledikçe. Bir süre onları izlememeleri iyi olur. Ama hani bizim için en azından iyi oluyor. Biz de belki empati kurabiliyoruz onlarla. İzliyorum. Oradaki duygularını anlamaya çalışıyorum. Üzücü yani abi.
En çok istenen, yani felaket anları en çok hani yaşayan, bu Beyrut patlaması vardı ya mesela, defalarca ben de izledim. Şimdi şöyle bir şey var, travmatize olmak demek, yani psikolojik olarak etkilenmek illa yaşamakla olmuyor. Üçüncül, ikincil maruz kalıyorsun, videodan da travmatize olabilirsin. Dolayısıyla hani şu an aslında tabii ki haber kanalları görevlerini yapmaya çalışıyor, ama daha çok depremin anının kötülüğünden, işte şiddetinden, zararlarından, kötü şeylerinden ziyade, bitti, olay bitti, bu olay oldu, yaşandı, bitti, şimdi ne yapabilirize odaklanmayı daha, ne bileyim, mantıklı görüyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir yaşayan birine soralım. Melis'i alalım hemen. Melis Zenginler bizle. Hoş geldin Melis.
Merhaba, hoş bulduk Cevdet. Merhaba Burak.
Merhaba, hoş geldin.
İyi olmaya çalışıyoruz. Çok iyi değiliz aslında. Ama iyi olmaya çalışıyoruz şu anda.
Evet. Peki senden dinleyelim.
Devam ediyor burada. Çünkü yaklaşık bir saat önce kadar da yine 4 şiddetinde bir deprem oldu. Yaklaşık 3.5-4 arasındaki sonraki depremleri burada hissedebiliyoruz. Hissettiğimiz için tabii herkes çok tedirgin burada. Evine giremeyen hala bir sürü insan var. Yaşadığı korkudan dolayı giremeyenler mevcut. Yani yaraları sarmaya çalışıyoruz herhalde bu kısa süre içerisinde.
Aynen öyle. Melis, sen biraz kendinden bahset istiyorsan izleyicilerimize. Neler yapıyorsun normalde?
Ben Gelecek Bilim'de de bir gönüllüyüm aslında. Onun dışında bir özel sektörde bir kontakt lens firmasında şube yöneticisiyim. Karşıyaka bölgesinde ve Uşak bölgesinde şube yöneticiliği yapıyorum. Personel arkadaşlarım var, benim çalışan arkadaşlarım var. Ne yazık ki mesela ben onların yanında değildim. Ve bir süre sonra bugün kameralardan izledik görüntüleri. Yani hepimiz bir şekilde motive olmaya çalışıyoruz şu anda.
Aynen öyle. Şimdi şeyi soralım. Şu anda İzmir'in durumu nasıl? Neler gözlemliyorsun? Depremin ardından bakalım. Anına değil de sonrasında neler gözlemliyorsun? Bize izlenimlerini aktarabilir misin?
Tabii ki. Depremden sonra zaten burada İzmir'de yazlı olan birçok kişi yazlıklarına gittiler. Uzak yerlere gittiler. Gidebilenler. Çalışan insanlar var. Burada çalışan insanların hemen hemen hepsi burada kalmak durumunda kaldı. Ve herkes sabah işine gitti. Tabii yüzler gülmüyor bir şekilde gitti. Ben de bunlara dahildim. Benim şube arkadaşlarım da buna dahildi. Hepimiz çalışmaya devam ettik. Bir şekilde işimizin başındaydık. Onun dışında afet bölgesi olan yerde Bayraklı tarafında pek trafik yoğunluğu artık çok az. Ama ilk başta trafik yoğunluğu çok yüksekti. Ama hala o bölge içerisine gönüllü kurtarma yapmaya gitseniz bile girilmeyecek derecede bir kalabalık var. Herkes yardım etmek istiyor. Yardım AFAD ekipleri var, Kızılay ekipleri var, çadırlar kuruldu bölgelerde. Yardım işte yatak, battaniye, uyku seti, mutfaklar orada kuruldu. Belediye başkanları, diğer şehirlerin belediye başkanları birçok yardımda bulundu.
Cidden burada bir şey sormak istiyorum. Hani işin psikolojik kısmı ile. Şimdi Melis dedi ya, herkes yardım etmek istiyor. Abi böyle afetlerde ilk başta herkes iyi niyetle hemen yardım etmek istiyor. O betondan üstüne basıyor. O çıkmaması gerekiyormuş. Bu nasıl yorumluyorsun? Kötü niyetli olmadıklarına eminim ama insanlar o an belki rasyonel düşünemiyor olabilir veya kaçma psikolojisi var. İşte Melis dedi ya, herkes kaçmaya çalışıyor. Herkes yaptığına daha güvenli olacağı bir yere. Nasıl davranmamız lazım böyle bir kaos durumunda? Ya nasıl rasyonel düşünebilirler?
Ya şimdi bunu biz ilk defa yaşamadık. Bak birisi de yazmış, Van ve Elazığ'a selam olsun diye. Aynen, çok yakında yaşadık bunları. İşte 17 Ağustos zaten, hani daha büyük yaralarda. Şimdi şey oluyor aslında, o anda insanlardan rasyonel davranmasını beklemiyoruz. O anda bizim hayatta tutan bizi, sürüngen beyni devreye giriyor ya da alt beyin diyelim, devreye giriyor ve seni bir şekilde oradan uzaklaştırıyor. Orada sen hani çok teknik düşünemiyorsun aslında. Yani ben buraya basarsam altta biri ezilir mi vesaire, bunları düşünemiyoruz ama bu aslında şöyle bir şey. Ne kadar buna maruz kalırsan, öğrenirsen, ne kadar o senin içine işlerse ani durumlarda unutmuyorsun onu. Eğer o böyle yüzeysel bir bilgiyse, hani uçaklarda şey vardır ya Burak, her istiyorsan bilmem kaçıncı yüz kez bin. Gene anlatırlar o bilgileri her zaman. Neden? Çünkü sen onu artık ezberin de ötesin, işlensin hani kafana ki o anda unutmayasın. Çünkü o anda bir kaos ortamında milisaniyeler içinde yapman gerekiyor. Bilinçaltından hemen gelsin gibi. Bizde şimdi deprem bilgileri öyle işlemiş durumda değil aslında. Hani şeyi biliyoruz, çökeceğiz. İşte yaşam üçgeni, bir sağlam bir yapının yanına duracağız. Bunlar otomatik okey. Ama o tarz işte mesela sessiz olunması gerekiyor. Çünkü bir tek insanların bağırmasıyla, sesiyle bulunabiliyor gibi. Burada aslında şöyle bir şey yapabiliriz biz. Ulaşmaya çalışalım. Şu aralar çok yoğunlar ama belki İzmir toparlandıktan sonra mesela bir gerçekten AKUT'tan veya AFAD'dan direkt oraya müdahale etmiş birilerini alsak, bize o nasıl bir şey, nasıl kurtarılıyor, ne yap, nasıl bir şey oradaki durum, bize onu anlatırlar aslında. Güzel olabilir.
Cevdet, bir de şunu sorayım ben, ya da videosu var Ali olabilir. Kanada'da bir okul var abi. Okuldan ders sırasında deprem oluyor. 7.5 falan. Kanada'da ve Alaska'da, özür diliyorum. Bütün öğretmen ve öğrenciler o kadar sakinler ki sadece masanın altına giriyorlar. Şimdi nasıl oldu öyle oluyor da bizde böyle olmuyor? Ya da Japonya'daki insanlar nasıl sakin kalabiliyor? Şöyle bir şey de olabilir mi? Bizim insanımız şunu da biliyor. Binaları güvenmiyor sağlam olduğuna. Evet. O yüzden direkt kaçmaya çalışıyor olabilir mi? Hani başlıyoruz ya biz direkt dışarı çıkmak.
Evet, binaya güven önemli orada. Güven, o binana güvenmiyorsan, yani şunu söyleyeyim. İnsanın milliyeti yok zaten. Hani ırk da yok. Biliyoruz ya biz bunu, biyolojik olarak, psikolojik olarak da beyin aynı çalışıyor. İnsanı o tarz hayat memat yerine koyduğun zaman %90'ı, 95'i, 98'i aynı durumda davranıyor zaten. Yani oralarda işte bu Kanadalı diye böyle davranacak değil. Ya da ne kadar eğitimde versen. Ama şeyi çok, demek ki hayatını emanet edecek kadar şu fikre güveniyor. Yani ya şuna güveniyor, binaya güveniyor, ya da diyor ki bina sağlam bile olmasa çıkana kadar zaten yıkılır diyor. Hani bir hesap yapıyorsun orada. Burada mı hayatta kalırım, orada mı hayatta kalırım? O anda herkes bencil. O tarz anlarda herkes bencil. Yani organizma kendini korumaya uğraşıyor.
Melis, hatta sen konuşmuştuk, alışveriş merkezindeydin. Melis'le biz o gün konuşuyorduk bu kütüphane projemiz için. Kapattım, yarım saat sonra olmuştu. Sen istersen orayı anlat Melis. AVM'de değil dedim burayı, hani o ortamı.
Yani o anı çok aslında anlatmakta bilmiyorum, yarar görmüyorum ama siz bilirsiniz yine de.
Melis gitti mi? Melis
yani, dondu mu? Biraz kaotik bir durumdu. Biraz kaotik bir durumdu. O alışveriş merkezi çok kalabalıktı ve kaotik bir durumdu. Beni deprem, mesela ben depremden etkilenmedim. Tek etkilendiğim şey psikolojik olarak o kadar insanın bir izdiham halinde dışarıya çıkıyor olması, bağırışmaları, çığlıkları, düşenler ve yani onlara yardım edememek kısmı insanı üzen taraftı. Aslında depremden korkmadım çünkü çok yakındım çıkış kapısına. Ama yardım edememe tarafı beni daha çok yıpratmıştı hani psikolojik açıdan düşünürsek.
Sen sakin çıktın mı yani panik yapmadan?
Evet evet. Her şeyimi aldım. Çantamı, bravo, telefonumu, kulaklığımı, her şeyimi aldım. Kendimi dışarıdaydım. Hatta gittiğim, ziyarete gittiğim optikçi arkadaşım bir anda kendini bıraktı. Bıraktığı gibi kolundan tuttum. Tuttuğum gibi onu da dışarıya aldım.
Bak bu da önemli Cedet. Yani
o kişisel farklılıklar var. Tabii bazı insanlar çok soğukkanlı kalabiliyor. Bazıları donuyor. Zaten donmak birçok hayvanda da gördüm. Sadece insanda değil, bir tepki. Hani farelere falan işte deneylerde falan bir zarar verdiğinde, bir korkuttuğunda falan kalır böyle fare. Hiçbir şey yapmaz. Yani o da bir şey ama bazı insanlarda işte soğukkanlı kalabiliyor. O da çünkü işte Melis şeye güvenmiş orada. Yani bir şekilde ben buradan çıkarım. Çıkılır buradan. Yani deprem beni öldürmeyecek. O şeyi kalmış. Tamamen ele geçirmemiş yani. Hani hayatta kalma mekanizması tamamen devreleri kapatıp almamış. Orada onu tutabilmiş. Bravo, onu söyleyeyim. Şimdi şeyden odaklanalım aslında. Neden asıl fiziksel olarak zarar görmedin? Tamam, çok şükür ki işte vefat edenler var. Allah'tan rahmet dileyelim, yakınlarına başsağlığı. Hala yaralı olanlar var hastanede. Onlara sağlıklar, şifalar dileyelim. Ama bir de psikolojik olarak herkes etkileniyor. Dediğim gibi sen Polonya'dasın Burak. Polonya'dan izlediğin video yüzünden bile etkilenebilirsin olayla ilgili. Çünkü çok şey kurduğun bir durum. Şimdi onunla istiyorsanız onları biraz anlatalım dilersiniz. İlk yardımdan bahsedeyim. Ondan önce ama şunu bahsedeyim. Travmatik olaylara ne dedim? Onu bir özet geçelim. Travmatik olaylarda kendin maruz kalacaksın. Bir arkadaşına yapılırken ya da bir yakınını yapılırken o anda şahit olabilirsin. Ya da diğer kaynaklardan işte videoyla bir şeyle duyarak falan, çok böyle resim görerek travmatize olabilirsin. Şimdi şunu unutmayalım. Buna bizim hocamız Nuray Karancı profesör şey derdi. Bunlar olağan dışı bir olaya verdiğiniz olağan tepkiler. Yani olay olağan dışı, her zaman olmuyor ama verdiğin tepki çok olağan, çok beklenen bir tepki. O yüzden onu söyleyelim. Şöyle bir durum var. Bu olaydan sonra bir ay gibi bir süre boyunca etkisinde kalabilirsiniz. Bu da çok normaldir. Buna korkmayın, bana ne oluyor, işte şöyle oldu, böyle oldu demeyin. Bundan yavaş yavaş bunlar zamanla azalacak. Örnek veriyorum, kendime örnek veriyorum. İşte 15 Temmuz'u yaşadım İstanbul'da. Atatürk Havalimanı'na çok yakındım. Sonic boom oluyor işte, çok hızlı geçtikleri zaman bomba atılmış gibi. Şimdi ondan irkiliyorsun, o anı yaşıyorsun. Ve ben onun ayrısından belli bir süre sonra işte Hollanda'ya geldiğimde bu yerde böyle şey yapıyorlar, sokakta çalışma yapıyorlar. O yüksek sesi duyduğumda irkilmiştim mesela. Hani bir bomba mı patladı, bir şey mi oldu diye. Bunlar çok normal. Ne gibi belirtileri var işte travmadan sonra? Gözünü kapattığında gözünün önüne gelmesi, ufak olayların, kokuların, durumların o anı hatırlatması, rüyalarını görmen, kabuslarını görmen, sürekli tetikte olman, gergin hissetmen, başka bir şey işte yorumlayıp böyle işte dediğim gibi irkilmen, daha kolay sinirlenmen, uykunun bozulması, iştahının bozulması, moralinin bozulması. Bunlar çok beklediğimiz olağan tepkiler ama bunlar mesela işte Melis'e de hani iyi haber olarak diyelim belki de. Hani bugün böylesin ama bunlar ister istemez azalarak devam edecek. Ha, eğer bir ay oldu, hiç azalmadı diyorsun. Yani aynı ilk günkü gibi, ilk gün 10'du, bugün de 9-8, bir aydır böyleyim ve azalmıyor diyorsanız işte o zaman psikolojik desteğe ihtiyacınız var. O zaman psikiyatriste veya klinik psikoloğa gidip o zaman tedavi ihtiyacınız var. Dolayısıyla hani bir aylık bir süre içinde bu bahsettiğim şeyler olağan tepkilerdir. Hani bilirseniz bunları kendinize yaşadığınızda korkmazsınız, hazırlarsınız çevrenizdeki insanlar için de.
Peki Cevdet, bir soru sormak istiyorum. Bugün benim çok yakın bir şube çalışanım çok paniklemiş. Yani çığlık çığlığa bağırıyor, ağlıyor. Diğer arkadaşlarımız hatta derdini, yani deprem anındaki kendi derdini bırakıp ona yardım etmek için hareket ediyorlar. Masanın altına giriyorlar. Fakat nefesi daralıyor, kesiliyor ve nefes alamıyor. Hani böyle birisine nasıl yardım etmeliyiz biz o sırada?
İşte o psikolojik ilk yardım aslında tam anlatacağım şey. Ama bu tepki mesela dediğin gibi güzel örnek verdim bunu. Böyle tepkilerde var. Herkes çok eşsiz varlıklarız. Herkes çok farklı tepki verecektir. İşte bu da böyle bir tepki. Çok fazla panik gösterebilir, işte bağıra çağırabilir, cidden kendinden de geçebilir. Çünkü dediğin gibi işte sen arkadaşın öyle kalmış, sen tutup çıkarmışsın. Aynı olay yaşanıyor, aynı yerdesiniz. Çok farklı tepkiler verebiliyoruz. Bu insanların bir çeşitli şeyler var. Hani girmeyeyim oraya. Genetik var, yetiştirilmeyle ilgili belli faktörler var. Kimisinde o ne bileyim pilleri ya da tampon diyeyim, o kısmı daha şey oluyor, daha durumla atlatıyor. Kimileri de belki mesela o kişiyi bilmiyoruz. Mesela geçmişini merak edersen belki ona benzer bir travma yaşadı. Daha önce deprem atlattı. O yüzden çok korkuyor. Yani bu da onun gibi olacak gibi korkuyor o anda belki de. Dolayısıyla o olabilir. Şimdi o tarz durumlarda
kimisi,
nasıl
kimisi olabiliyor mu Cihedet? Tepki vermiyor. O an tepki vermiyor. Saatler sonra tepki. Mesela benim bir arkadaşım başına gelmiş. Ona hemen örnek vereyim. Futbol maçına gitmiştik Kayseri'deyken. Fenerbahçe maçı vardı. Aslında diğer arkadaşımla gitmiştim. Abi maç, biz bekliyoruz çıkışta. Bizi bekletiyorlar. Yarım saat sonra kapı açıldı. Biz çıktık. Kız ağlamaya başladı. Aslında dedim ne oldu dedim. Birisi abi taciz etmiş. Poposuna dokunmuş. Orada dedim niye tepki vermedin? Niye söylemedin? Bu diyor, şoka girdim. Tepki veremedim diyor. Ya belki depremde de böyle. İlk başta hiç tepki vermiyor. Çok beton gibi bir surat, yüz ifadesi belki yarım saat sonra verilir veya bir saat sonra.
Ya çok doğru bir örnek Burak, çok haklısın. İşte çeşit çeşit, bu da önemli bir çeşit yani. Bazı insanlar da o anda tepki veremiyor. Hepsi için istiyorsanız psikolojik ilk yardımı anlatayım hızlıca ben. Aynen. Bir sunum buldum çok güzel. Sağlık Bakanlığı hastanelere yollamış. Onu ekrana vereyim. Melis
Türkiye
teşekkür ediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti değil mi ya? Türkiye'deki.
Evet evet, Türkiye Sağlık Bakanlığı. Teşekkür ediyoruz Melis. Tekrar bir şey olduğunu alacağız. İşaret edebilirsin bize.
Tabii.
Sağ ol. Evet Burak, şimdi ekrana vereyim ben onu istiyorsan. Birlikte gidelim. Bu arada başka gönüllerimiz de var. Sen bir süre sonra çıkıp onları da alabilirsin Burak. Kafana göre devam edebilirsin. Önemli olan hani burada şey olsa güzel olur. Hani soru sorarsan çok güzel olur o olaylarla ilgili.
Ben soru sormaya çalışayım sana.
Aynen. Şimdi bu sağlık çalışanları için yapılmış, Sağlık Bakanlığı'nın Siyami Ersek Hastanesi'nde hazırlanmış ama gördüğün gibi hani nokta nokta İl Sağlık Müdürlüğü kalıp bir sunum. Ben de içerisindeki bilgilere baktım. Güzel, basit anlatılmış. Bizim tam durumumuza uygun ve doğru bilgiler. Yani psikolojik ilk yardımla ilgili yanlış yok içinde. Dolayısıyla onu kullanmak istedim. Şimdi şöyle bir durum var. Herkes için bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta ekrana yazısını koymuştum. Psikolojik ilk yardımı herkes uygulayabilir Burak. Yani bir ruh sağlığı uzmanı olmak zorunda değilsin, doktor olmak zorunda değilsin. Herkes, nasıl öteki ilk yardımı eğitimini alıyorsun, herkes yapabiliyor değil mi? İşte, ehliyet alırken öğreniyoruz mesela hani gibi. Bu da öyle, bunu da herkes yapabilir. Şimdi onu anlatmaya çalışacağız. Ve şunu söyleyeyim, bu olay anında başlıyor yapabileceğim durum 24 saate kadar olaydan sonra. Yani hala bugün de veya belki birkaç gün sonra da hala ilk yardıma ihtiyacı olan çevrenizde insanlar olabilir. O yüzden hani bilgiler hala kıymetli. Onu söyleyeyim yani hala uygulanabilir durumda. Hemen başlayalım. Psikolojik ilk yardım ne?
Başlamadan Cedet ben bir şey diyeceğim. Cedet. Evet. İzleyicilerden rica ederim. Önemli bir noktaya giriyoruz. Videoyu gruplarda, WhatsApp gruplarında, arkadaşlarınızla Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan hikaye ve gönderi paylaşın ki daha çok insana ulaşalım. Bilmiyorum, ben şu an göremiyorum kaç kişi izliyor. Takipten girdiğim için.
Şu an 88 görüyorum ben. Evet.
Daha çok kişiye ulaşırsak daha iyi. Önemli noktaları değineceğiz çünkü.
Aynen öyle. Aynen öyle. Çok haklısın. Lütfen şu an videoyu paylaşırsanız bize en büyük desteği yapmış olursunuz. Belki bu bilgiler çok önemli gelebilir.
Bir kişinin işine yeterli.
Aynen öyle. Bu arada diğer gönüllerimize girebilir istedikleri zaman. Tekrar onu söyleyeyim. Şimdi travmatik ya da sarsıcı, travma diyoruz ya, sarsıcı bir olay durumunda herkesin verebileceği bir destek türü. Acı çeken ya da desteğe, yardıma ihtiyaç duyulan kişiye senin insani bir destekleyici müdahalen. Tamam mı? Yalnız bu psikolojik tedavi değil. Yani psikiyatrik tedavi değil, psikolojik tedavi değil. Bir tıbbi bir şey yapmıyorsun. Bir tedavi sunmuyorsun. Bu aynı hani bizim yani atıyorum araba kazası geçirildi. Ne yaptın? Kalp masajı yaptın. Şimdi tamam bir müdahale ama doktor değilsin. Sen tedavi yapmıyorsun. Ama o anı kurtarıyorsun. Hayatta tutuyorsun o kişiyi. Aynı o mantık. Ümit ve güven duygusu. Amacımız bu. Ümit ve güven duygusu yaratmak. Bu yayını da aslında biraz onun için yapıyoruz. Şimdi psikolojik ilk yardım yapacak bir kişinin ön hazırlığa ihtiyacı var Burak. Direkt gidip yapamıyor. Nedir? O kriz durumuyla ilgili bilgi alması lazım. Hep neyi öneriyoruz? Resmi kaynaklardan alınan ama birkaç yerden de teyit ettiğiniz bilgilere bakın. Yani Twitter'da X, Y kişinin gördüğünüz çok güvendiğiniz bir gazeteci birisi bile olsa, özellikle böyle retweet edilmiş ikinci el bilgilere güvenmeyin. Daha çok işte ne bileyim emniyet gibi, işte AFAD gibi falan yerlerden alacağınız bilgilere güvenmemiz lazım. Demek ki sen bugün İzmir'e gidip örnek veriyorum ya da oradasın, destek yapacaksan olayla ilgili bir bilgi alacaksın. Yani ne oluyor orada, ne yıkıldı, ne bitildi, ne durumda, nereye gidebilirim, nereden yardım alabilirim, bunları öğreneceksin. Mesela ulaşılabilecek hizmet ve destek, yakında hastane nerede var, nerede çadır var, nereden battaniye alır, nereden yemek alır, İşte birisi kayıpsa nereye gider? Bu bilgileri sen bileceksin öncelikle insanlara yardım etmeden önce. Bir de neresi güvenli? Hani burada yıkılabilecek binalar var, orada mı gideyim yoksa başka yerde mi? Bunlar önemli aslında. Bakayım ekranda bir sıkıntı yok. Heh, tamam. Şimdi kriz alanına girmeden önce geldin. Ön hazırlığını bunları öğrendin ama kriz alanına girmeden önce ne oldu burada? Ne zaman, nerede meydana geldi? Kaç kişi etkilendi? Bunları kabaca bilmen lazım. Demin de dediğim gibi acil tıp, yemek, su, nerede bunlar, barınak nerede bileceksin. Bir de olay bitti mi devam mı ediyor? İşte artçı sarsıntı olabilir depremden sonra. Veya işte örnek veriyorum, bu her yerde uygulanıyor ya. Diyelim ki sen foto muhabirsin, işte gittin savaş anında. Orada hala çatışma devam mı ediyor? Çünkü gireceksin oraya. Ya da işte isyancı var mı, mayın var mı, altyapı hasarı var mı, yol mu çökecek, ev mi çökecek gibi. Bunları örnek olarak söyleyeyim, bilmen gerekiyor. Peki bunları öğrendin, hazırlığını yaptın, nasıl yapacağız? 3 tane basamağı var Burak. İzle, dinle, bağ kur. Önce izliyorsun, sonra kişiyi dinliyorsun, sonra bağ kuruyorsun. Psikolojik ilk yardım bu 3 basamaktan oluşuyor. Şimdi bunları tek tek anlatıyorum. Şimdi izleme olayı şu. Yardıma ihtiyacı olacak kişi ne yapıyor? Siz dediniz ya demin, Melis de sordu bak. Ağlama nöbeti geçiriyor olabilir. Sinir krizi geçiriyor olabilir. Şok geçiriyor olabilir ve çevresindeki gelişmelere böyle hani kapalı, hiç konuşmuyor, tepki vermiyor olabilir dış kısma. Veya nefes darlığı, titreme gibi tepkiler veriyor olabilir. Bunlar demek ki bekleyeceğimiz, gördüğümüze şaşırmayacağımız tepkiler. Tamam mı? Bunlar bu arada uzaktanım daha Burak. Hani yanına gitmedim. Uzaktan izliyorum ne yaptığını. Sonra güvenliği kontrol ediyorum. Yani kişi, yardıma ihtiyacı olan kişi ne durumda? Orada hani bir an birazdan çökecek bir şeyin üstünde mi? Dediğin gibi şeylerin üstünde mi? Ne derler? Enkazın üstünde mi? Nerede? Kişilerin çevrelerini izliyorsun. Bir de onlara baktığında şöyle uzaktan bir triyaj yapıyorsun. Triyaj duydun mu daha önce hiç?
Vallahi triyaj duydum da burada nasıl bir şey, ne anlamda bilemedim.
Triyaj şöyle, şöyle yazılıyor. Galiba Fransızca bir kelime. Yani doğru yazmış olmayabilirim de. Şey demek, tıpta mesela acile biri geliyor ya. Sen orada en acil kime ihtiyaç var? Kime elinde sınırlı kaynak var?
Öncelik sıralaması.
Önceliklendirme yapıyorsun. Aynen. Burada da önceliklendirme yapıyorsun. Yani birisi orada ağlıyor ediyor ama bir kanlı bir durumu yok. Sağlığı yerinde gözüküyor. Ama yanında bir ne bileyim birisi kanlar içinde. Hadi sen tamam psikolojik ilk yardım için gittin de önce oraya bir bakman lazım. Hani sonuçta o daha acil. Ama hemen ardından böyle bir kafanda kime gideyim, kime şey yapayım gibi. Ya da grupsun, arkadaşlarını yönlendiriyorsun, başkalarını yönlendiriyorsun gibi. Özellikle de ciddi stres tepkileri. Hani demin Melis sordu ya işte çok bağırıyor, çağıran, aşırı stres tepkileri. Ya da nefes darlığı, stresi yüzünden nefes darlığı gibi. Onları önemsemek daha önemli.
Belki panik atak geçiriyor orada. Yani onu biraz sakinleştirmemiz gerekiyor.
Evet, yani orada hani birisi donmuş kalmış ve sen bir kişiye yardım edebilirsin. Ne yazık ki böyle hani ben... Bunu savunmuyorum ama böyle olabiliyor elindeki imkanlarla. O zaman işte aradaki seçimi öyle yapman gerekiyor.
Mesela biri donmuş kalmış, biri panik atak geçiriyor. Öncelikle panik atak geçirene mi diyorum dedi. Anladım.
Aynen öyle. Aynen öyle. Mecburen hani onu, çünkü o panik atak yüzünden gidip düşebilir, bir şey yapabilir, nefes darlığı evet, çekebilir. Evet. Onun gibi arada o şey. Bunların hepsi işte o kadar da acele etmeden uzaktan bir bakmak. Çünkü anlamadan bizim öyle bir şeyimiz vardır ya Burak, araba kazası olur. Dağlarlar insanlar üstüne, işte çekiştirirler, bir şey yaparlar. Hani daha kötü bir olayı bir anla önce, bir şey yapmadan önce en önemli durumu. Peki bunları yaptım. Şimdi izle, dinle, bağ kur dedik ya, dinle kısmına geldik. Şimdi dinleyeceğin kişi, desteği olacak kişiyi seçtin. Yanlarına yaklaşıyorsun ve öncelikle kendini tanıtıyorsun. İşte ben Burak Çankaya, kuruluşun varsa ne bileyim seni Sağlık Bakanlığı mı yolladı, bir şey mi yolladı, herhangi birin mi var? Onu da söylüyorsun yani kendinin kim olduğunu şey yapıyorsun. Ben Burak Çankaya, işte buraya geldim yardım etmeye, işte bilmem nereden geldim falan. Önce bir kendini tanıtıyorsun. Daha sonra konuşmak için güvenli ve sessiz bir yer buluyorsun. En önemli şey güvenli. Şimdi şu sıkıntı Burak, dediğin gibi enkazın üstünde oturuyor. Altta biri olabilir. orada bir şey hakikaten yıkılacak olabilir, enkaz çökecek olabilir ya da bir yarası var, bir şeyi var. Psikolojik ilk yardımdan önce fiziksel olarak onu bir şekilde güvenli bir yere alman gerekiyor. Yani önce oradan çıkarmak gerekiyor. Her şeyden önce onu sağlamak gerekiyor. Yaptın, sessiz bir yerde bulmaya çalışıyorsun. Çünkü çok kaotik bir ortam. Zor tabii ki ama mümkün olduğunca diyelim bunu. Ve kendini rahat hissetmesini sağlayacaksınız. Çünkü zaten çok kötü bir durumdan çıktı bu kişi. Yani zaten çok rahatsız bir durumdan çıktı. Olabildiğince rahat hissetmesini sağlayacağı bir yere geliyorsun. Ve burada çok önemli bir şey var. Ben bir video izledim. Şeyle ilgili bu 9,5 saat sonra çıkarılan kızın adı neydi Burak? Görmüşsündür sen o videoyu.
Sanki ha? Buse'ydi.
Buse galiba. Buse'ydi aynen. Şimdi orada çıkardıklarında videoda görürler izleyenler. İzlemediyseniz izlemeyin de. Hani
annesini soruyor.
Annesini soruyor ama şeyini görmüşsündür. Dünyadan kopuk gibi değil mi? Etrafında ne oluyor bitiyor farkı da şok halinde aslında.
Şok halinde.
Ve orada şey. Evet. Yani bakıyor etrafına ama anlamıyor gibi. Yani bakıyor ama görmüyor gibiydi. Çok doğal, şok halinde. Ve bir şeyi tekrar edici şekilde soruyor yani. Şoka girmiş, krize girmiş. Annesini soruyor sadece. Şimdi orada bazı insanlar ilk başta çünkü çok da kaotik bağırarak. Hani Buse iyisin, Buse tamam diye çok. Çünkü herkes o anda bir ne diyeyim, hararet içinde değil mi? Kurtarmaya çalışıyorsun, acele var, zamanla yarışıyorsun. Heyecanlısın, bağırmak dur. Adrenalin yani. Ama şey çok önemli. Orada bağırmayacaksın bir kişiye. Çünkü şunu görmesi lazım. Güvende olduğunu görmesi lazım. Kaosun bittiğini görmesi lazım. Sen ne yapıyorsun? Daha çok bağırıyorsun. Daha çok kaos yaratıyorsun.
Güzel bir nokta bak.
Sen kendin önemli. Sen kendin mesela Melis nasıl arkadaşın hani sağlam durup çıkarmış ya. Sen kendin orada yani desteği verecek kişi olarak diyorum. Hani sen sakin, sen okey olursan, düzgün olursan ki o da diyecek ki "Aa bak karşımdaki sakin." Tamam demek ki yani okey düzeldik yani sıkıntı yok. O sinyali vermen lazım. Biz bazen kızarız. Hani acile gidersin Allah korusun. İşte sağlık çalışanı çok böyle rahattır. Rahat gözükür ya da diyeyim. Hani sakindir ses tonu değil mi? Böyle güven verir falan. Buna bazı insanlar ters gelir. Yani ben burada bir hayat memat var. Sen ne kadar şey duruyorsun. Ama öyle durması gerekiyor. Çünkü o öyle ne durunca diyor? Sen de... Evet Burak.
Araya girdiğim gibi özür dilerim abi. İnternetim kötü ya ses geç geliyor.
Yok yok.
Burada
yok.
Şey demiş Beyza diye bir arkadaşımız. Ablam deprem anında balkona koşup atlamaya çalışmıştı. Onu sakinleştirip tutmaya çalıştık. Çalışmıştık. Aynen sanırım öyle. Olması gereken buydu demiş.
Evet. Ya şimdi orada işte ilk kim demek ki koşan ablası. Hani panik niye önce panik? Çünkü kendine zarar verebilir. Hemen onu bir şekilde tutmak. Ve mümkün olduğunca siz de tabii o anda yani orası bir kaotik bir yer. Herkes böyle gidip orada guru gibi konuşamayacak. Ama hani olabildiğince sakin bir ses tonuyla konuşmaya çalışıyoruz. Karşıya da o şeyi vermek. Aynı işte sağlık çalışanları gibi de. Sen de diyorsun ki ha tamam ya olay kontrol altında. Hani doktor ya da işte hemşire böyle konuşuyorsa tamam olay kontrol altında diyorsun. İkincisi bu çok önemli bir şey. Şok anında Melis bir şey mi diyecektin?
Evet ben de bir şey evet. Sormak istiyorum. Ben de bir videoda karşılaştım. Enkazdan çıkartılan bir kıza herkes sarılıyor. Biz Türk'üz. Evet anlıyorum. Çok sıcakkanlıyız. O sevgiyle, o kurtarma hevesiyle ona sarılıyoruz ama bu onun için daha travmatik bir durum yaratmaz mı?
Şimdi çok güzel bir yere geldin. İleride daha da detaylı söyleyeceğim ama burada yeri gelmişken söyleyeyim. Tüm bu işlemi yapar. Şimdi bu işlem Dünya Sağlık Örgütü'nün işte bu o zamanlar yani 50'lerde 50 diyorum pardon galiba 80'lerde falan gelişmiş evrensel bir sistem. Hani şu an anlattım. Ama çok önemli bir şey var. Kültürel farklılık. Yani şimdi o kişi belki karşı cinsle sarılmak istemiyor. Ya da tanımadığı biriyle sarılmak istemiyor. Aynen, belki travmatize olmadı. Sen o anda o şok anında ona sarılarak travmatize ettin. Yani bir nevi bedensel evet. Bütünlüğü hani yani bir şey
dokunma
yapmadın
bana diyecek
ama
belki yani. Dokunma bana
diyecek yani. Aynen. Bu çok önemli ben, bir şey. Mesela
evet, bir kadın olarak izlerken kendim rahatsız oldum. Evet işte. Kurtarıyorsunuz, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bu çok güzel ama zaten orada acı içerisindeki ve sağlık durumunun ne olduğu bilinmeyen yani en başta zaten o bilinmeyen birisine o kadar şiddetli sarılmanın da hem psikolojik evet. Hem de fizyolojik açıdan hiç doğru olduğunu düşünmedim ve hep kendim rahatsız oldum.
Yoksa kötünün olmadığını emindim. Mesela kediyi çıkarıyorlar.
Evet, evet. Aa, tabii ki.
Adam kediyi öpüyor yani böyle. Ama o kadar mesela ilginç kedi öpüyor.
Aynen. İşte kültürel farklılıklara dikkat etmek lazım. Mesela İlker Hoca şey yazmış. İlker Küçük Parlak. Doğru mu söyledim?
Küçük
evet.
Parlak,
o şey yazmış. Demiş ki mesela Yani ilk başta sen hani sen ona bir şey getirme, battaniye, su bilmem ne, de bir sor neye ihtiyacı var. Çünkü mesela diyor ki kadının başı kapalıdır normalde. O durumda açık kalmıştır. Sen ona işte onu kapatamadığı için de travmatize olabilir. Hayatında böyle bir gün. Hani bu bile olabilir. Dolayısıyla işte çok önemli bir şey. Hemen buradaki madde, sen ona o gerçeklikten kopuyor ya. Hemen gerçekliğe geri döndürmek için. Çünkü o şok anında çevresinde neler görüyor. Mesela çok güzel bir taktik. Sakin yere aldın, değil mi? Buldun, sakin yere aldın, kendini tanıttın. Bir ihtiyacı var mı? Bir yere acıyor mu? Sağlık sorunu var mı? Bunları anladın. Ama şok halinde hala. Şunu yapıyorsun işte, sakin bir ses tonuyla diyorsun ki mesela, çevrende seni korkutmayan, sana kötü gelmeyen gördüğün 5 tane şey bana sayar mısın? Mesela atıyorum, diyor ki seni görüyorum. İşte bakıyor, masa görüyorum, araba görüyorum. Hani şey değil, deprem, yıkık bilmem ne değil de daha böyle nötr şeyler. Sonra evet çok da şimdi duyduğum sesler ama seni korkutmayan, kötü gelmeyen neler var? Olumlu neler var? Bunlarla ne yapıyoruz aslında? Oranki dikkatini dünyaya, buraya, tekrar gerçekliğe çevirmeye çalışıyoruz. İhtiyaç ve kaygılarını sorun çok önemli. Ne ihtiyacı var? İşte dediği gibi belki diyecek ki başımı kapatmam lazım. Belki diyecek ki işte üşüdüm. Belki diyecek ki bir yerim ağrıyor. Neye kaygılanıyor? Belki diyecek ki annem içerideydi. O bilgiyi alacaksın ondan. Şoku atlattı. O anda çok önemli bir bilgi. Diyeceksin ki şeylere, annesi içerideymiş, şu odadaymış ekiplere. Hani çok önemli bir bilgi yine. Ve dinleyin. Sakinleşmelerine yardımcı olun. Dediğim gibi burada bir müdahale yok. Sizden bir şey beklenen bir durum yok. Siz onu o anda müthiş sihirli değnekle çözmeyeceksiniz. Tek yapmanız gereken sakin olup sakin bir şekilde dinlemek, ihtiyaçlarını anlayıp onları getirmek. Bir de tabii püf noktası nedir? Gerçekliğe sokmak, işte bu anlattığım şeyle. Peki dinlemeye devam ediyoruz. Asla yalnız bırakmıyoruz kişiyi. Asla. Çünkü yani yalnız kalınca tekrar korkabilir. Bir şey vardı, abi sen gitme falan diye bir gördüm ben haberlerde. Mesela o da aynı mantık. Yani gitme diyor, yalnız bırakma beni diyor. Gerekiyorsa kıyafet, battaniye gibi eşyaları tedarik edin. Bu tabii neye ihtiyacı olduğuna göre konuşabiliyorsa. Konuşamıyor ama titriyor. Ha, değil mi? Üşüyor yani. Hani hemen bir battaniye vesaire. Bir de çok önemli bir şey var. Konuşması için baskı yapmamamız gerekiyor böyle bir durumda. Yani iletişime gene geçebilirsiniz konuşmadan da. Baskı yapmayın, bağırmayın, zorlamayın bu kişileri. O anda konuşmuyor demek illa bundan sonra konuşmayacak demek değil. Ne yapabilirim konuşmuyorsa da? Bir görüntü olarak bakarım. Bir sıkıntısı var mı sağlık olarak? Gerekli şeyleri sağlarım. Yanında dururum ve sabırla beklerim. Sabırla hiçbir şekilde o hazır olana kadar konuşmasını beklerim. Bak burada söylüyor zaten. Uzun sessizlikler olabilir. Sabrederek konuşmasını bekleyin. Konuşmuyorsa bir insanı böyle bir durumda konuşmaya zorlamayın.
Hani telefonla aradılar. Kız gördün mü? Sonra bakan elinden aldı kadın. O da konuştu falan. Yok onu görmedim. Enkazın üstünde bu arada. Orada mesela şey diyor kıza. Sen işte kedi taklidi yap, biz köpekleri salalım. Kız da konuşuyor. Hani kız diyor ki ben kedi taklidi yapayım, köpekleri salın. Beni bulması için. Kız enkazın altından aramış. Buse işte. Mesela o yani, durumda bile yani Buse konuşabiliyor mesela ve panik olmadığı için belki de belki kedi taklidi yaptı, köpek öyle buldu. Bilmiyorum nasıl bulunduğu hikayesi
yani
ama.
Orada da olaydan çıkarmak işte onu. Yani oyunlaştırarak bir şeyle yani kedi şeyi yap, başka bir şey
iyi
yap.
Bir şey mi yani oyunlaştırmak?
Tabii ki iyi bir şey olabilir. Yani demin anlattığım yöntem de o. Hani etrafına odaklansın. Olaya değil aynen. De.
Yani gerçekleri anda çok fazla dememek lazım. Değil mi? Üstünde atıyorum şu kadar şey var bilmem ne deyip kafasındaki algıyı başka yere kaydırmaya çalışıyorlar.
Aynen. Oyun yani dedim gibi. Ya tabii ki dedim ya aldın sen çıkardın bilmem ne ölmüş bilmem ne yıkılmış yanında da. Şimdi arkadaşın gelir yanına sen onu yalnız bırakmayacaksın. Arasında konuşabilir. Ha, Ali geldi bir şey diyecek herhalde.
Evet sanırım o anda sağlık çalışanlarının yalan söylemeye izni gibi bir şey vardı. Annen sağ veya
onu soruyoruz. Annesi öldüyse dedi. Bile demeli lazım değil mi Cedik? Yani ciddi
o anda tabii bir daha niye şok yapacaksın ama çok da uzatmadan bunu. Yani o da çünkü onun hakkı hani etik olarak da düşünmemiz lazım ama onun söyleneceği yer orası değil. Buna hemfikiriz yani hepimiz. Tabii ki ama şey de değil yani hani yıllarca da uzun sürede saklamayacaksın. O kendine gelip sağlığına kavuşunca uygun bir dille söylemek gerekiyor neyse gerçek. Çünkü soracak zaten. Yani kendi soracak zaten.
Sanırım bulsaydı annesini kaybetmiş olan arkadaş hastaneye gidene kadar annesinin sağ olduğunu biliyormuş. Hastaneye gittikten sonra belli bir tedavisini aldıktan sonra söylüyorlar Buse'nin annesinin kaybettiğini, enkaz altında olduğunu mesela.
Evet, evet.
Olay yani işte, yerinde söylenmedi, evet.
Evet, yani Beck kendisi çok kızabilir ona, yani bana hani sonuçta bilme hakkı var. Ama düşündüğümüz zaman orada zaten çok savunmasız bir durumdasın psikolojik ve fiziksel olarak. Bunu sonradan hani belki de şöyle diyebilir kimleri, ya ümit ettirdin kıza, yaşıyor zannetti, hastaneye öyle gitti gibi. Ama işte onun hani belki de bir, bunun hani çok arada bu tartışmalı bir şey ama ben, bana sorarsanız kişisel fikrim, ben de hani yapılan gibi, yani o anda değil ama mümkün olan en kısa zamanda geciktirmeden söylemek gibi. Dediğim gibi burada önemli olan uzun sessizlik olabilir ve siz o kişiden sorumlusunuz o anda. O kişiyi teslim edene kadar bir yakınına, bir otoriteye, bir yere yalnız bırakmayacaksınız. O sizin göreviniz. Demek ki şunu anlıyoruz. Bir kişiye bir kişi bakılıyor. Yani mümkünse ona göre seçiminizi yapıyorsunuz ve uzun sessizlik olursa da bekliyorsunuz. Peki üçüncü aşamaya geldim. Bağ kurmak. Şimdi burada önemli olan bağ kur derken kişiyle bağ değil, köprü kur. Kişiyle başkaları arasında köprü kur. Yani kişinin temel ihtiyaçları var değil mi? İşte tamam, maddaniye verdin, su verdin, istedi vesaire ama o anda o evi yıkılmış. Bir şekilde onun tanıdıklarına veya bir şekilde hizmete, ne bileyim işte çadır olur, yemek olur, neyse AFAD, Kızılay, onları hani öğreneceksiniz gitmeden. Bunlara ulaşmasına, onlarla kişi arasında yardım, bağ kuruyorsun. Ve problemleriyle baş etmelerine yardım ediyorsun. Yani o size tamam artık hani ben gerek yok, teşekkür ederim diyene kadar, görene kadar onu halde yanında durmanız gerekiyor. Kriz durumundan hemen sonra temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işte yemesi, içmesi, barınması falan gibi. Ve gelecekte başa çıkacağı problemler de, çünkü o anda bitmeyecek, o dediğim gibi travma uzun süreli etkileri olan bir şey. Orada da mesela şey diyebilirsin, belki bir yere yazıp hani unutabilir o anda. Diyebilirsin işte bak hani böyle böyle böyle hissedebilirsin. Ama ya da bir broşür belki vardır kurumların. Ama belli bir süre sonra hani bunlar devam ederse toplum ruh sağlığı merkezine, bir psikiyatriste, hastaneye gelmen gerekiyor. İşte şöyle şöyle hissedebilirsin falan gibi. Ya da yakınlarıyla gösterdiğim an yalnız bırakmamak, hani bu kişiyi ardından gibi gibi bir durum var. Olay ve güvenlikleri hakkında bilgi veriyoruz. Bak buradasın, bir sıkıntı yok şu anda. Şu anda güvendesin. Buradan sonra şunlar şunlar hani yapılabilir. Yakınları hakkında mümkünse bilgi verin diyor. İşte burada mesela Buse'de hastaneye gitmesi gerekiyordu. Ama burada hani şey düşünün. Fiziksel bir sıkıntısı yok. Kendisine de geldi. Olaydan tamam. Yani şey yaptınız, gerçeklikle bağını kurdunuz. Burada mümkünse bilgi verebiliyorsunuz aslında. Ve önemlisi olan sevdikleriyle bağlantı kurmasına yardım etmek. Hani bir isim, bir numara, birini söyleyebiliyor mu? Hemen onu arayıp oraya onunla bağlantı kurmak. Aynı şehirde olabilir, başka şehirde olabilir. Onlarla aralarında bağlantı kurması. Hemen bir araya gelmelerine yardım ediyorsunuz. Aslında orada, oradan sonra da işiniz bir nevi bitiyor gibi oluyor zaten. Şimdi 7 adımda bunu görelim. Yani 3 tane şeyi var dedik, temel şeyi. İzle, dinle, bağ kur, köprü kur. Birinci adım, zorlamadan pratik destek ve bakım sağlıyorum. Aldım, oradan çıkardım, güvenli bir yere getirdim, konuşmaya zorlamadım. İhtiyaçlarını sordum, öğrendim. Temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ettim. Üçüncü adımda konuşmaya zorlamadan dinledim. Anlatmak istediği bir şey varsa dinliyorum, hiçbir şekilde yargılamadan. Rahatlatın ve sakinleştirmelerine yardımcı olun. Burada bir taktik vardır. Aynalama deriz biz buna. Diyelim ki o anda şok halinde ve anlatıyor. Anlattığı şeyi ne anladıysan ya da ne hissettiğini düşünüyorsan karşıya vermek gibi. İşte örnek veriyorum, Burak olsun. İşte gördüğüm kadarıyla Burak yani çok şey, tabii çok şey olmuşsun, korkmuşsun. Çok zor bir şey yaşamışsın. Görüyorum bunu, çok hırpalanmışsın gibi. Bunu hani şey gibi değil, çok da kötü şeyleri yüzüne vurur gibi değil ama ne vermeye çalışıyorsa sana onu. Çünkü orada şunu hissedecek aslında. Evet, benim duygularım karşı tarafa geçiyor. Nasıl hissettiğimi anlıyor benim karşıdaki, görüyor bunu. Bu bizim için önemli bir taktiktir.
Bununla ilgili bir şey ekleyeyim. Gerçekten bir durum var. Mesela ben apandisim çok kötüydü. Hatta 2 yıl önce falan net olmuştum Polonya'da bir hastanede. Yani 10 saat belki 13 saat doktora acımı ispatlamaya çalıştım. Aradığını ispatlamaya çalıştım ve o duygu karşıya geçmeyince, hani bir şeyin yok tavrı olunca insan daha da sinirleniyor. Gerçekten bu doğru yani. O duyguyu alınca karşılara, seni onaylayınca en azından bir nebze dağıtmış. Mesela gerginliği atamıyorsun. Bu doğru. Çok doğru bir
yaklaşım. Evet, evet, evet, evet. insanların bilgi edinmesi ve yakınlarıyla, yani etrafta bilgi edinecek, nereye gidecek, ne yapacak, yakınlarına nasıl ulaşacak, bunları sağlıyoruz. Olası zararlardan, gelecekteki olası zararlardan koruyun diyoruz. Nedir bu aslında? İşte yani ne bileyim, başı dönüyor, kalkamıyor ama kalkmak istiyor. Hayır. Çünkü düşersin, edersin. Yani ya da tekrar gidip enkaza girmeye çalışıyor o haliyle. Bunları engellemek aslında orada. Orada da en güzel taktik şeydir. Hani nasıl diyeyim, zaten yapılıyor. Dikkatini dağıtmak, başka bir şeye odaklamak. Mümkün olacak. Kolay bir şey değil tabii bu adım ama yapabildiğimiz kadar yapacağız. Bakıyorum diğer şeylerinden ilginç bir bilgiler
Gelip düşünüyorum. Gelip paylaşıyorum bir yerlerde. Var. İnsanlar indirip ya gel.
Bunu yükledim ben. Bir makale de yükledim. Tekrar bu sunumu da yükleyeyim. İnternette çıkıyor ama.
Gelecek bilimde noktaya koysan acaba. Siteye koyalım direkt kanka.
Onu bilmiyorum. Onu bakarız. Yayın kaynaklarına koyuyorum şu anda. Ünlem kaynak yazsınlar izleyenler. Ünlem kaynak yazıp gelebilirler oradan. Şuraya hemen yüklüyorum şimdi. Bir yandan da o yüklensin. İlk yardım diye. Bu sunumu PDF'ini bulabilirler. Ünlem kaynak yazacaklar. Deprem 2020 diye klasör var. Sadece hikayesini dinliyorsun. Kişilerin sessiz bir şekilde yanlarında oluyorsun. Burada detaylarını anlatmış. Hızlı geçiyorum buraları. Burada da şöyle bir şey var. Çok fazla konuşmayın. Çünkü düşünmesi, kendini toparlaması lazım aslında. Şunu diyebilirsiniz. Bak ben bilmem ne bilmem ne kimim. Sen şu anda buradasın. Hani vardı filmlerde, şu anda şuradasın. Hani çünkü zaman, mekan koptu. Yani sen şu anda şuradasın. Saat bu, gün bu. İşte şu anda devam ediyor çalışmalar mesela. İyi misin? Bir sıkıntın var mı? Bunları sordun. Bundan sonra bekledin. Ve şey dedin. Bak konuşmak istersen ben buradayım. Dedin, sustun. Ondan sonra dinledin. Şey çok önemlidir burada. İşte insanlar tabii o anda çok ne bileyim üzüntülü oluyorlar, kaygılı, korkulu oluyorlar o çevredeki insanlarda. Örnek veriyorum, bir şey yaptım diyor. Kızıyorsun ona. Niye yaptın? Niye öyle yaptın? İşte niye anneni bıraktın? Niye sen çıktın? Falan gibi böyle asla yapılmaması gereken. Yani yargılayıcı bir şey. Olayla ilgili sizin yorumunuz asla orada olmamalı. Sadece dinlemek, yargısız bir şekilde dinlemek olmalı. Kültüre özgü, hani şeyin sorduğu, Melis'in de söylediği güzel örnek, kültüre uygun davranış. Bizim kültürümüzde hepimiz az çok biliyoruz. Yani o anda tabii ki mümkünse hayat memat meselesi değilse işte sarılmak gibi, ne bileyim diğer kültürel davranışlar gibi. Örnek veriyorum, sen orada mesela birisi ve inanışı gereği işte bir teyze ve sen hani görüyorsun ki konuşmak istemiyor. Yani ya da zorlanıyor yani. Hemen
ya da sarılmak istemiyor. Günah diyor kendince. Yani
tabii o var ama belki de sana anlatmak istemiyor orada. Hani örnek veriyorum. Hani sonuçta kadın erkek olarak da düşünebilirsin. Hemen mesela şey yapabilirsin yani, yalnız gelmedin oraya. Başka psikolojik destek yapabilecek birine, bilmiyorsa da ne yapacağını söyleyip hemen yer değiştirebilirsin onunla. Anlatabiliyor muyum? Ona uygun gelen biriyle yer değiştirebilirsin. Şimdi mesela yaşlı biri. Sen kaç yaşındasın, o kaç yaşında? Öyle bir duruma sen orada şey yapıyorsun. Hani tamam iyisin bilmem ne, hani ahkam kesiyorsun gibi oluyor. Belki de oradan anlamayacak, dinlemeyecek gibi şeyler de var. Bunları unutmamak gerekiyor aslında. Yardım istemeyen kişiyi zorlamayın. Bu çok önemli. Yardım istemiyor olabilir. Hani istemiyorum ben, okeyim, iyiyim de diyebilir. Sen diyorsun ki bak kalabilirim, yapabilirim. İstersen buradayım. Ama istemiyorsa bir şey yapamazsın. Ve sınırlılıklarınızı bilin, limitlerini bilin. Sen sağlık personeli değilsin. Sen AFAD personeli değilsin. Hani sen derken, hani bu anlattığım insanları kastediyorum. Orada sen polis değilsin, bir şey değilsin. Onlara dikkat etmek lazım. Yani onların görevini, diyelim ki bir yerinde bir ağrı var, bir şey var. İşte geçiyor mu, bilmem ne, ilaç vereyim. Asla. Yani orada sağlık personeline yönlendireceksin yapabildiğin kadarıyla. Oradaki durum o. Yani başka bir şekilde bir yönlendirme yapmak doğru değil. Mahremiyetin sağlanması. Şimdi Burak, şey durumundayız. Hani başörtüsü dedik de onu bırak. Yani olayla çok başka bir şey olabilir ya. Hani
ya tuvalette yakalanan da vardır. Üstü yani, çıplak olabilir. Uyuyordur, bir şey yapıyordur. Onların durumunda olabilir ya burada.
Aynen öyle. Bu çok önemli. Bunlara özen göstermek. Her şeyi ortalıkta yapmamak. Hani mahremiyetini ve şeyi de söyleyebilirsin. İlk açıklaman sırasında ya da daha sonra. Niye daha sonra diyorum? O anda çünkü şey olmadıkları için, hani şok halinde unutabilir, anlamayabilir, tekrar belki gerekebilir. Şeyi söylemek, yani mahremiyet, yani burada senin bu olay hiçbir yere çıkmayacak. Burada olanlar burada kalır. Yani asla hiçbir şekilde bir daha ölene kadar benle bu anlattıkların gibi şey yapılabilir, söylenebilir belki kişiyi rahatlatacaksa. Etik, heh demiştim. Dürüst, güvenilir ol. Yardım almaya zorlamıyoruz, ısrar etmiyoruz. Hikayesini anlatması için baskı yapmıyoruz. Kendi kararlarına, karar verme haklarına saygı duyuyoruz. Sadece şey gibi düşün işte, ablasıysa koşuyor balkondan atlayacak. Onu durdurmak tabii ki, o ayrı bir şey. Ama onun dışında dedi ki ben şu anda bir yerim ağrıyor ama hani hayat memat değil. Gideceğim ben. Şuraya gideceğim. Bilmem nereye gideceğim. Tamam, o zaman yapacak bir şey yok yani. O da o insan, ona karışamazsın. Çok önemli bir şey. Kendi ön yargılarının ve eğilimlerinin farkında ol ve onları bir kenara bırak. Şimdi Burak mesela hiç...
Bu ne demek? Bir dakika, bunu anlamadım ben.
Bu şöyle bir şey. Bizim şimdi espri de yapacağım ama örnek veriyorum. Düz dünyacı çıkardın enkazdan. Sallıyorum şimdi de. Yani sevmediğin...
Geri koyarım.
Heh, işte öyle değil. Yani senin ön yargın olabilir o gruba karşı. Cidden olabilir. Şimdi hiç anladım, önemli değil orada. Evet. Orada sen insansın, o insan. Orada bir, yani orada şey, örnek veriyorum. Benim diyor başım açıldı, benim diyor başörtüsü ver. Örnek sağlıyorum sadece. Orada onun tartışılır mı? Tartışılmaz orada. Senin görevin değil, senin vazifen değil onlara karışmak. Ya da diyor ki işte ben diyor geri gideceğim. Yani gideceksin, öleceksin ama yani ne yapacaksın? Hani orada onu tartışmaya gerek yok. Senden ne kadar isteniyorsa aslında, ne kadar sana ihtiyaç varsa orada olmak. Şu an yardım istemeseler...
Aslında o şey farkına varması lazım. Her insan olduğunu, yani Yunanistan'da da bu referim istedildi. Yunanistan'la aramız devlet olarak çok iyi olmasa bile aynı acıyı o insanlar yaşadı ve bir bağ kurabiliyorsun. Aynı acıyı yaşıyorsun. Yani bir hayvanla da öyle, bir kediyle de öyle, bir köpekle de öyle. Yani onları yaşıyor, aynı acıyı yaşıyor. Evet, orada evet, kendi evet, türünü bile yaşıyorsun yani.
Onların ön yargıları yok. Orada işte kedi köpek gibi olmamız lazım. Yani ön yargı, eğilim vesaire olmasın. Bunu da şundan vurgulayalım yeri gelmişken. Yani biz ilk yardımda ön yargı, eğilim diyoruz. Bazı, söylemeyeyim, bazı insan müsveddeleri konularla ilgili. Yani bunu şu sadece İzmir için demiyorum bu arada. Van içinde yapıldı bu. İzmir içinde yapıldı. Her taraftan yapılıyor bu. İşte böyle mesajlar falan görüyoruz. Çok tetikleyici mesajlar. Tetiklenmeyin. Bırakın kendi hallerini ama.
Ceylet, ben size bir şey söyleyeyim. Van depreminde birebir tek başıma başlattığım yardım kampanyası vardı. Bunu anlattım. Yaklaşık 2000-3000 koli göndermişizdir. Yani çok güzel bir oluşumdu. Sözlük LGS yapmış o zaman. -2000 vardı. Yani benim etrafımdan da olumsuz yorumlar geldi, gelmedi değil yani birebir insanlardan. Ya da İzmir için ben de görüyorum, saçma sapan yorumlar yapılıyor. Arkadaşlar yani depremin herhangi bir etnik durumla ya da siyasi şeyle, alkolle alakası yok. Bu tamamen fay hatlarıyla alakalı. Yani bugün Japonya'da deprem oluyor. Adamlar hiçbir şey olmuyor. Japonya'da için mi içmiyorlar? Ne alakası var? Adamlar Shintoist yani. Bunun tamamen çözümü... Yoksulluk da demiş arkadaş. Yoksul ülkeler ölmeye muhtaç. Hayır, yoksulluk da olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin yoksul olduğunu düşünmüyorum. Bu binalar yapıldı. Yeterli malzeme kullanılsaydı, eksik malzeme kullanılsaydı, kolonlara yeterince önem verilseydi. Bu hepsinin tekniği var. Mesela bu yüzden var ve mimarlar. Bence bu böyle olmazdı. Tabii ki malzemeden kaçırdılar. Bunu herkes biliyor. Bu insanların şeyini bunlar çekti. O yüzden bu çok az grup Cedet. Bu ayrıştırıcı bölücü insanlar. Yani bir iki tane.
Evet. Yeri gelmişken Melis bir şey diyordu.
Depremde yıkılan bölge olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. İhmalkarlıkların en büyüğü zaten orada yaşanıyor. İki tane Bornova'da Manavkuyu dediğimiz bölgede, Bornova merkeze kadar olan yerde iki tane dere yatağı var. İki dere yatağının ortasındaki alüvyon bir araziyi doldurduktan sonra buraya apartman yapıyorlar. Yapılan apartmanlardan birçoğu sağlam durabiliyor, hasarlı şu anda. Ama diğer geri kalanlarda problem var. Hatta sanırım birindeydi apartmanlardan. Altına bir süpermarket giriyor kiracı olarak. Girdiğinde kolonları kesiyor. Kestiği kolonlardan dolayı apartman devriliyor.
Bu evet, yani bu
sadece evet, yani şey değil, yoksulluk ya da işte müteahhitin çalması değil, sonra giren kiracı da herhangi yaptığı bir hareket, yani bu tamamıyla insanın insansal bir kültürel yapısıyla, bir ikincisi de buna onay veren mercilerle alakalı bir durum aslında.
Şimdi tam yerinde bizim yine gönüllerimizden ve hukuk danışmanımız diyeceğimiz Büşra Resuloğlu var, avukat. Ona da söz vermek istiyorum. Melis, tekrar bize işaret yapabilirsin. Teşekkür ederiz. Ona şeyi soracağım Burak. Hoş geldin Büşra. Mikrofonunu açalım. Önce şeyi soracağım. Bu sosyal medyada...
Ölümcülük diyelim.
Evet, aman aman. Şimdi sosyal medyadaki mesajlarla ilgili nedir? Ne yapılabilir? Ne gibi bir şeye giriyor bu? Onu bir sana soralım istedik.
Genelde bunlara insan
yine gelmiyor geliyor. Sesin ama.
Geliyor. Tut şöyle tut.
Ha, şimdi geldi.
Geliyor. Ama.
Ses veriyorum. Geliyor mu? Şu anda sesim geliyor mu?
Evet. Geliyor. Evet.
Geliyor, ha, geliyor.
Sosyal medyadaki insanlık dışı yorumlarla alakalı. Tabii ki herkesin düşünce özgürlüğü var biliyorsunuz ve bazı şeyler düşünce özgürlüğünün de sınırlarını aşacak şekilde yorumlanması gereken durumlarda sebebiyet veriyor. Böyle durumlarda kanunumuzda şöyle bir şey var. Halkı kim ve düşmanlığa teşvik etme suçu diye. Bunun üzerinden soruşturma başlatıyorlar ilgili merciler. Ancak hani bu insanlık dışı yorumu yapan insanların, hani insanlık dışı bir insanın var olması maalesef hayatta karşılaştığımız şeyler. Sosyal medyada bunu yaparak işte birbirimize karşı bizim, hani çünkü ciddi bir soruna sebep oldukları için onlarla alakalı işte soruşturma başlatılıyor ve bu şekilde ne çok ciddi yaptırımlar yok maalesef. Ama hani bu konuda devletin elini üstlerinde görmeleri, yani hani bu yaptıklarının yanlarına kalmayacağını hissetmeleri açısından önemli bir şekilde hani bir şeyler yaptırıldığını söyleyebilirim. Tabii biliyorsunuz bunun sınırını belirlemek de çok riskli. Çünkü düşünce özgürlüğü dediğimiz bir kısım da var. Ondan kaynaklı olarak işte bu suç bu şekilde değerlendiriliyor. Ama tabii ki bu kısımdaki şeyler birazcık daha yardım mercilerine kalıyor. Her olay da ayrı ayrı değerlendiriliyor.
Düşünün yani şey de var. Bağlanıyor Cedet. Adam diyor ya, ben dünyanın düz olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşünce özgürlüğüm. Veya ben bitenlerin zinadan, içkiden vesaire ya da bir şeyden meydana geldi düşünüyorum. İkisi aynı mantığa çıkıyor ama düşündüğü şeyin salakça olduğu gerçeğini yok etmiyor. Büşra'da diyor ki halka kim ve nefretten üstüne gidebilirler ama bir sonuç alamaz. Ben böyle anladım. Sonuç çok.
Yani çıkıyor. Şey de var. O yasanın ne kadar uygulandığı da, yani şimdi o uygulanma ne kadar hassas olacağım o yasaya, ne kadar soruşturma açacağım, ne kadar peşine gideceğim. O da tabii devlette demeyeyim de hukuk sistemine bağlı aslında, yargıya bağlı. Orada bazen inisiyatif alabiliyorlar. Galiba burada çabuk oldu bazı şeyler, öyle bir şey okumuştum çünkü. Bu da bir önemli bir mesajdır aslında. Yani tölere etmiyoruz böyle insanları gibi. Bu önemli bir mesaj. Burak, senin dediğin şeyde şöyle bir fark var yalnız. Düz dünya inanıyor ama yani düz dünyaya inandığı için bana bir zararı yok bir kere, somut. Ama bir de bana da hakaret etmiyor yani. Hani sen yuvarlak dünyaya inanan, işte diyelim ki birileri öldü, bunlar yuvarlak dünyaya inanıyordu, ölsünler demiyor. Ama burada şey var, işte bunları yaptınız, o oldu öldünüz gibi bir durum var. Bu çok çirkin.
Çünkü neden ölen insan,
aynen, neresi yani, sonra düşsene yani senin bir yakının ölse, birisi de böyle dese nasıl hissedersin? Aynı şekilde böyle bir durum var. Bu arada istatistiklere baktığımızda mesela toplamda ben de onu gördüm. Hani senin dediğin deminki olay çok o kadar saçma ki, yani mekanla, insandaki içindeki insanla depremi, felaketi bağlamak, İran'da Türkiye'den daha fazla deprem oluyor. Yani baktığınız zaman, hani eğer öyle bakacaklarsa öyle bir örnek verelim. Böyle bir gerçek var. Peki Büşra, şunu
harpe
soralım.
Harpe bağlamak, gökyüzü olaylarına, dolumaya bağlamak, yani hepsi aynı şeye varıyor.
Şöyle bir şey söyleyeyim peki Büşra. Yanlış yapılan binaların cezası, bu çok soruluyor. Evet. Burada çok nasıl bir durum var?
Yani şöyle Cevdet, bu konuda da tabii yayına çıkmadan önce ben de biraz baktım mevzuata, gelişmelere. Aslında hukuk keşke yanlış yapılan binanın cezası, olaylar, binalar yıkıldıktan sonra meydana gelmese. Biz aslında hukukçular olarak önleyici hukuk diyoruz buna ve bir şeyler olmadan önce mevzuatla, yönetmeliklerle, çeşitli şeyleri kanunda belirleyerek bunları ayarlamaya çalışıyoruz. Ama tabii bina yıkıldıktan sonra aklımıza geliyor böyle şeyler. Hatta size şunu söyleyeyim. Biraz bakarken Hammurabi kanunlarında gördüm. 1700'lerde. Diyor ki bir inşaatçı herhangi bir kişi için bir bina inşa eder ve bu binayı uygun şekilde yapmazsa ve onun inşa ettiği bina yıkılıp sahibini öldürürse inşaatı yapan öldürülür. Hammurabi kanunları kısasa kısas hükümleriyle bilinir zaten. Ama bizim maalesef mevzuatımızda 99 depreminden sonra bu konudaki yaptırımların ciddi olması gerektiği fark edildi. Hatta 99'da şöyle oldu. İlk başta sonuçta ceza zaman aşımı var ve çeşitli olaydan olaya değişse de hadi maksimum 20 yıla kadar bunu uzatabiliyoruz. Ama 20 yıldan önce binalar da yıkılmıştı o depremde. Bununla alakalı ama sorumlular var ortada. İşte bazı müteahhitler, işte ya da ihmal eden yöneticiler. bunları yargılayabilmek için o dönem Yargıtay bir yorum getirip binanın yapılış tarihini değil de yıkılma tarihini suç tarihi olarak belirledi. Bu birazcık yorum farkı. Bizde bazen böyle şeyler oluyor. Yaşayan bir şey olduğu için olaylara uygulayabiliyoruz. Sonrasında o dönemkiler yargılandı ama 2004'te mevzuatımız bu konuda gayet iyi bir şekilde geliştirildi. 2004'ten beri yönetmelikler, kanunlar çok düzgün. Ama tabii bunu ne kadar idaremiz takip edebiliyor? Hani A kişisi ya da B kişisi diyemiyorum. Buyur bırak.
Onunla ilgili hatta yapı denetim olayı çıktı daha sonradan. Ben de bir ara içinde bulundum onu biliyorum. Yapı denetim var Cevdet. Bir bina yapıldıktan sonra yapı denetim firması yapım sürecinde de çağrılıyor. İşte bir tane 5 tane mühendislik olması lazım. 5 mühendisin imzası. Daha doğrusu 5 olmalı sayalım. İnşaat mühendisi en önemlisi. İnşaat mühendisi var. Bir ana imza atan bir de onun yardımcısı oluyor. Yani bir şey yardımcı düşün. İşte i̇nşaat mühendisi, makine mühendisi, mimar, elektrik mühendisi. Bir başka yoktu galiba. Bunlar abi binanın başından sonuna kadar denetliyor ve imza atıyor. Diyor ki ben bu binanın projesine uygun yapıldığını gördüm. Onayladım. Mesela beton örnekler alınır böyle kaplar içinde. Onlar laboratuvara gider abi. Laboratuvarda incelenir. İşte burada mesela sorunu sadece müteahhiti de kalmıyor böylece. Hani ya, müteahhit ya. Müteahhit belki ona uygun para gönderdi ama uygulanmadı vesaire. Biraz karışık bir konu. Tek bir suçlu yok. Sistem komple bozuk ve çapkın bir sistem. İşte imar affı bence yanlış. Yani düşün devlet diyor ki evet biliyoruz oradaki imar doğru değil. Gelin barışalım. Yani bunun videosunu görmem lazım. Böyle bir
şey. İmar barışı deniyordu değil mi?
Evet yani dedik tamam canın sağ olsun. Yani mesela Türkiye'de benim çözemediğim noktadan birisi de o. Borçları var insanların. Bir şey oluyor. Seçim yanaşıyor. Borçlar siniyor. O zaman ödeyen salak mı? Yüz gün yapan salak mı? Ne oluyor böyle?
Hadi o neyse ama Burak binayı barıştın da bina yine yıkılıyor. Depremle barışmıyor.
Onu söylüyorum işte.
Yani ne demek
o zaman
bu?
Adam da diyor çok ki. Çok garipmiş. Kardeşim ben niye düzgün yapıyorum ki? Yarın bir gün ben imar barışı gelir. Yine aynısını uygularız. Yani bu bir kere denetleme mekanizmasının eksikliğinden kaynaklanıyor. Yoksa mühendislik olarak her şey doğru yapılsa al işte durumu zaten biz çıkıyoruz. Orada mimar diyor her şey zaten denetim altında. Ama mesela Soma faciası örneği vermek istiyorum. Orada telefon açmış şantiye şefleri. Şantiye şefleri diyor ki işte firma yöneticisi bizim buraya yedek yaşam odaları gerekiyor. Telefonu söylüyorlar. Onlar da almıyor maliyet diye. Şimdi ben de şantiye şefliği yapıyorum. Tabii ki benimki riskli değil bunun kadar ama aynı durum bizde de. Bir şey olduğu zaman firmadan istiyoruz değil mi? Ve orada bütün suç şantiye şeflerine abi atıldı ve cezaevine gittiler. Eğer bunları yazılı olarak yazsalardı bu mailleri ve cevap gelmeseydi çocuklar bunu yaşamayacak. Yani birçok şeyde abi yani kompleks bir yapı var. Tek bir kişinin suçu
evet değil. Tek birini suçlayıp da şey yapamayız doğru söylüyorsun. Psikolojik tarafı unutmamak lazım işte olayların. Yani o yasayı getiriyorsun, kağıt üstünde mükemmel duruyor ama uygulamasındaki senin yaptığın belki o bir af bile nesillerce düzeltemiyorsun. Yani toplumun psikolojisini etkilemek, toplumun kafasında bir şeye örnek veriyorum yani ceza mesela trafik hız cezalarının son yıllarda arttığına dair çok şey duydum. İşte babamdan, çevresinden bir sene. Yani şimdi bu mesela şey oluyor insanlarda. Cidden bu uygulanıyorsa ve oluyorsa birkaç yıl sonra ancak insanlar dikkat etmeye başlıyor buna bu korkuya. Hemen olmuyor. Çok büyük bir şeyi berbat edebiliyorsun aslında. Basit bir şey yaptım derken onu da düşünmek gerekiyor. Bizim insanımızın yapısı nasıl, kültürü nasıl, kafası, psikolojisi nasıl çalışıyor? Ben ona o işi nasıl yaptırırım? O şekilde yasa yapmak gerekiyor aslında.
Aklımda kanunu yaparken zaten bu yüzden birçok aşama getirilmiş. Buran da dediği gibi işte mühendis çeşit hepsinin imzası gerekiyor. Ya da işte onun ardından belediyeye planı götürüp onaylatmak yine çeşitli mühendislerin şeyiyle gerekiyor. Ama en sonunda yine varıp da gelip hani bu yol çok uzun olduğu için bizim insanımızda birazcık biliyorsunuz kolaycılık da var. Ya da ne bileyim işte bahçeme bir müştemilat yaptım falan gibi. Buna benzer şeyleri kayıtsız da olsa, işte elektriği suyu bağlanmasa da işte idare edip yaşayıp gidiyorlar. Sonra bir şekilde affediliyor, çıkıyor ve en sonunda işte bu afla bir şekilde küçük cezalar ödeyip ya da işte şey yapıp o şekilde o yapıları kayıt içi haline getirmiş oluyorlar. Hani burada sorumluluğu da paylaşmak açısından aslında birçok mühendisin imza alınması bence çok mantıklı. Mevzuatı güzel de yaptıklarını düşünüyorum bu açıdan ama maalesef uygulanmaya hani şöyle oluyor, bir şey yapacaksın ya, hani bu işin içine giren, çok da peki inşaat yapmadım, belki Burak sen daha iyi bilirsin, teknik işlerde bulunduysan, gerçi senin de alanın değil, neyse şey, çok fazla işle uğraşmaktan, bütün bir sürü yere, bürokratik yerlere gitmekten insanlar çok hani bıkıyor, biz de biliyorsunuz.
Tabii tabii.
En sonunda size şunu söyleyeyim, en basitinden bir apartmanda balkonumuzu camla kapatmak. Bunu bile biz binanın planında değişiklik yaptık diye aslında belediyeden izinle yapmamız lazım. Ama
bu kolay bir şey olsa yapacak ya. İşte insanlar aslında yasal yapacak, kayıtlı yapacak ve sen de bileceksin ki bu binada, örnek veriyorum, belediye açıp önüne diyebilir ki şu binalarda böyle değişiklikler yapılmış, biz bunları onaylamışız ama aslında işte ne bileyim yıkılmaya bir şey. Sana korkmadan adam söylüyor, hatalıysa da sen bunu bulabiliyorsun. Sistemleri zorlaştırmak hiç, yani bürokrasiyi zorlaştırmak hiç güzel bir etki yaratmıyor. Evet,
daha farklı bir şey soracağım ya. Mesela adam kolon var diyelim, mutfakta salonu birleştirecek. O kolonu ben birleştireceğim, benim dairem diye kesebilir mi kolonu? Böyle yani şeyler oluyordur şöyle, kesin.
İşte evet, dairesinin içindeki kolonu kesip kesmediklerinden haberimiz olmuyor. Belediyeden izinle gerekiyor bunları yapmak için. Ama işte evet, bunu genelde bizim insanımız, biliyorsunuz, benim dairemin içindeki bina, benim kolonum deyip kesiyorlar. Hani dışarıdan gözükenlere... Böyle durumlarda dışarıdan gözükenlere zabıta getirip ceza yazdırtabilirsiniz. Ama içeridekine nasıl yapabiliriz ki bunu? Evet. Hani
ya, kolonu kesmek de her ustanın yapacağı bir şey değil. Mesela o ustaları şey yaparsan, denetleyebilirsen, taşeron değil de, o zaman adam şey diyecek yani, bunun cezası çok büyük. Bana raporunu göster, ben öyle, hani belediyeden aldığım izni göster, ben öyle keseyim diyecek. Ama aslında daha da önemlisi şu var. Yasalardan da bağımsız genel bir vicdan. Vicdan aslında bizim insanımıza yok değil, var ama aradaki bağlantıları kuramadıklarını düşünüyorum Burak ben. Yani genel olarak zaten hani şöyle bir şey var, cehaletin sorunu dedik ya, adam ben o kolonu kesersem burada buralar yıkılır ve bu kadar insan ölür, can verir ve benim yüzümden olur bu fikrini düşünse, ben onu rahatlıkla, çok rahat rahat yapacağına inanmıyorum yani.
Şarjım %5 bitirmeden bir şey ekmek istiyorum. Almanya'dan, Hanover'dan selamlar demişler. Selam olsun, evet. Arkadaş da bilir. Bern Havalimanı yıllardır bitmiyor Cevdet. İkinci havalimanı. Şey var, bir tanesi var, öbürü yıllardır bitmiyor. Abi vicdanına gerek yok. Eğer iyi bir denetme yaparsan, niye bitmiyor biliyor musun? Salak oldukları için mi? Yapamıyorlar mı sence? Çok mu zor? Hayır. Her şeyi dört dörtlük denetledikleri için. Projede atıyorum şurada bir yan musluğu olması lazım diyelim. Adam unutmuş onu yaparken. Hop ceza. Sil baştan. Bütün hepsi tekrar, bütün sistemi tekrar kurduruyor. Dili gibi denetleme olduğu için vicdanı vicdana geri kalmıyor. Her şey projede olmadan imza atılmıyor. Birse bir, ise iki abi. Kuralcı olursak zaten başka bir şeye gerek yok. Ya, belki dediğim gibi Burak, doğru yaptın. Ama nargile kafe altta kolonu kesti. İşte. Denetleme olmuyor, sonra nasıl olacak? Kim bilebilir ki bunu?
Yani biraz bilgiyle alakalı. Mesela onu demeye çalışıyorum. Her şeyi, bilmiyorum Büşra söylesin ama, her şeyi hukukla tek tek kontrol edemiyorsun. Yani şöyle bir, aslında orada insanları durduran şey algı. Yani bugün biz köprüde, örnek veriyorum İstanbul'da, durup kenara niye çekmiyorsun? Çünkü biliyorsun ki %100 orada başına ceza yiyeceksin. Kesinlikle bir şey olacak. Yani ama yapmıyorsun çünkü korkuyorsun. Orada o yasayı sürekli uygulamana gidiyor. Bir kere insanları ona inandırırsan böyle olacağına, ondan sonrasını zaten sistem yapıyor. Şeyde katılıyorum o yüzden sana. Sistemin buna tahammülsüz bir şekilde, ihmal vermeyecek şekilde yapılacağı inansın okey. Ama bunlar hep birbirine bence döngü. Çünkü yasayı koyanın da vicdanı önemli. Yasayı koyan da şeyi bilirse, ya bak bu binada böyle böyle bir şey olduğunda insanlar ölüyor. Ve ben bu yasayı koydum. Benim de burada parmağım var. Sorumluluğu ben de için içindeyim. Hissiyatı onda da olursa, yasayı kuran da uygulayan da. Mesela bir polis, düşünüyor musunuz ki polisin işini yaparken, hani insanların genelde, stereotip olarak söylüyorum, katılmıyorum ama, önemsemediği bir şeydir, meslektir. Hani çok fazla böyle çok kilit bir şeydir ama çok kilit. Ya o zabıta mesela baktığında, zabıta orayı söylemezse o bina yıkılır. O onu düzeltmezse, cezasını kesip düzeltilmezse yıkılır. Ve o insanların belki hayatını kurtardı bugün veya kurtarmadı. Yani biraz sıçrama yapıyorum, farkındayım ama böyle bakarlarsa olaylara, işte onun için de bilgi gerekiyor Burak. Birazcık onu anlaması gerekiyor. Yani o kolon kesilse bina yıkılır. Yapma ya, hayır ya, aynen öyle. Bu kadar da basit bir şey. Yani hani bu bağlantıları basit basit insanların kafasında kurdurmak aslında önemli. O yüzden şey diyorum, Yavuz Hoca izliyorsa bizim konuk ekibi, Celal Hoca'nın tavsiye ettiği bir şey vardı. Bir jeofizik uzmanı, yani binaların mühendis ya da unuttum, binaların sağlamlığı ile ilgili öyle bir uzman alalım, bunu konuşalım aslında. Bunu da öğrenelim, biz de öğrenelim. İzleyene de öğretelim, evet.
Ben sadece şunu düşünüyorum, yani İzmir'de, yani ön deprem gibi düşünün, İstanbul olacak. Yani bunun kaçı yok. İstanbul tabii depremi olacak abi. Bunun bütün bilim insanı söylüyor. Olacak da yani, o farklı şekilde o stresi atacak. Hı hı. Ben İstanbul senaryosunu yani düşünmek bile istemiyorum. Hani insanları korkutmak değil bu. Gerçekleri söylemek. İstanbul'da boş alan kaldı. Toplanma alanı yok. İzmir gibi boş hali olan yer de çok yok. İzmir, İstanbul'daki binalar da çok sağlam değil. Türkiye'nin ekonomisi oradan gidiliyor neredeyse. Nasıl bir şey olacak? Ne olacak?
İzmir'e yardım nereden gitti bugün? Yani oraya yardım nereden gelecek yani? Hani çok çok kötü bir durum. Bir de trafik tabii payları kıyaslayabilir miyiz bilmiyorum. Hani zemin yapısı. O yüzden diyorum ya, çağıralım diye. Hani zemin yapısı vesaire, ama şunu gördük. 7 büyüklüğünde dedik değil mi? Ortaya çıkan enerjiyi söylüyordu büyüklük.
Evet, evet.
Kaç şu anki bilmiyorum. En son ne dediler? 6.6 duydum. Sonra 7 falan da duydum, bilmiyorum. Fark etmez. Ama o neydi? Celal Hoca söylemişti bize. O büyüklük dediğimiz şey ortaya çıkan enerji. Şiddet çok başka. Yani sen çok kötü bir yapım vardır, çok kötü bir şeyin vardır, yıkılır bütün binalar. O da şiddeti hani gibi düşünüyor. Ama bugün şunu tekrar hatırladık. İstanbul'da ya 7.6 işte 6, bak 6.8 oldu, bir şey olmadı diyorlar ya hani. İşte çıkan enerjinin büyüklüğünü görmüş olduk aslında burada. Ne kadar uzakta, ne kadar derinde oldu bu deprem. Nasıl bir etki yarattı? Hem de şeyde, hem Yunanistan'da yani adada falan, hem de şeyde. İşte onu aslında biraz görmek açısından 6.9 demişler. Çok önemli. Ortaya çıkan enerjinin büyüklüğü.
Ben burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hı hı. Devletin de sorumluluğu var ve 99 depreminden sonra devletin sorumluluğuna hükmeden Danıştay kararları da oldu. Yani çünkü bu konuda mevzuatı buna göre mükemmel düzenlemek zorunda devleti. Çünkü mesela şöyle not almışım. Yerleşim alanlarının belirlenmesi, yapılaşma kararlarının alınması, uygulanması ve denetlenmesiyle ilgili faaliyetler de devlet de sorumlu. Yani aslında burada kanunu yaparken çok fazla şeyimi sorumlu tutuyoruz. En sonunda işte devleti de sorumlu tutacak şekilde düzenliyoruz ama işte en sonunda yine iş gelip de bizde insanda bitiyor. O yüzden yani kolon kesmektir ya da ne bileyim işte aman bir şey olmaz, karşıki binada kesmiş, Ahmet abiler de odasının altındaki şeyi kırdırmış falan gibi şeylere bakarak yaptırım uygulanmadığına güvenip de bir şeyler yapmak bizim canımıza mal oluyor. Deprem değil, bina öldürüyor yani. İşte ne kadar kural olsa da artık vicdanlara kalıyor ve işte dediğimiz evet, gibi. Evet.
Bir de depremin de çalışması bu kadar bir vergi toplandı. Evet. Ciedet, kim biliyor ne oldu? Nerede kullanılıyor? Yani insanlar soru sormasın mı bunu? Çok güzel bir soru. Ne yaptılar yani? Bu para nereye gitti? Sen bu parayı neye attın diyor ya. Ümmiye abla mıydı neydi? Yani ne yaptın bu parayı? Evet. İşte. İnsan üzülüyor abi. Yani gerçekten. Evet. Herkesin bence suçu var. Tek bir suçlu aranmasın. Bir de linç var. Bak ben bugün gördüm.
Parmak diğer göstermek başkanı evet.
Bir şey demiş. Ha, diğer şey başkanı bir şey demiş. Onu hemen retweet yaparak millet çekiyor. Yazının içine giriyorum abi. Adam gerçekten normal bir şey söylüyor ki. İşte bu Allah'ın vereceği bir şeydir. Bilemeyiz, zannedemeyiz. Kendince öyle doğru söylüyor. Önlem alalım diyor. Yanlış bir şey demiyor. Yani illa ya bir şey söyleyeyim. Yani deprem ülkenin ortak acısı değil mi? Bir ortak acı olur. İnsanlar abi birleşir. Ya biz de bunda bile ayrışabiliyoruz. Ben bunu üzülüyorum yani. Bunun hiçbir şekilde ayrışmaması gerekiyor. Ya benim de şarjım bitiyor. Çok teşekkür ederim Cedit bu yayın için. Ağzına sağlık. Telefonla hak etmeye çalışacağım. Yani benim tek tavsiyem arkadaşlar, ayrışmadan bir olarak bu zor süreci birlikte atlatalım. Psikolojik olarak birbirimize destek verin. Sosyal medyaya aldanmayın. 3-5 tane troll var. Çoğu da fake hesap. Gerçek hesap değil. Böyle çalışıyor. Milletleri ayrıştırmaya çalışıyor. Buna millet müdürlüğüne şikayet edin altına. Mutlaka. Kim ve nefretten dolayı biraz gözleri korksun. Şu anda dediği gibi. Onun dışında yapacak hiçbir şey yok. Yani elimizden geldiğince bir olarak takip etmemiz lazım. Ben herkes suçlu. Belediye de suçlu. Evet. Yönetimde suçlu. Herkes suçlu abi. Biz suçluyuz.
Suçtan da değil işte o vicdan. Vicdan, iyi geceler Burak. Vicdanın çalışması için onun ona yol açacağını bilmesi lazım. Büşra dedi ya işte Ahmet ve amca beyler de kestirmiş onu. Yani olacağını bilirse ve devletin de cezasına şöyle bir algı veriyor işte kişiye. Demek ki cezası varsa demek ki ciddi bir şey. Bazen de şöyle ya ceza da yazmıyor ki bak devlet bile affetti. Demek ki hakikaten bunu bizi hani çünkü şey de var ya bizim insanımıza kandırılmakla ilgili hani dolandırılmakla da ilgili yani bunu yapma. Niye yapmam? İşte beni birileri kandırıyor. O kadar da ciddi değil. Ben yaparım. Bak bilmem kim de yapmış. Hayır işte yani onun arasındaki bağlantıyı anlarlarsa aradaki şey çok değişik. Bu işte koronada da görüyoruz bunu. Koronanın nasıl bulaştığını, nelere yol açtığını bildiği zaman insan önlemini alıyor. Bir yere kadar almasa bile niyeti, vicdanı o yönde oluyor. Şeyi tabii ayrı tutuyorum. Vicdanen hakikaten vicdani problemi olabilir. Bile bile yapabilir. Onları ayrı tutuyorum. Ben çoğunluk hani açısından söyleyeyim. Dünya her yerinde de bu aslında böyle.
Burada aklıma şey geldi. Avrupa'ya gezmeye gittiğinde trene binmemiz gerekmişti ya da metroya. Gerçi siz oralardasınız, daha iyi bilirsiniz de. Bilet basma yerlerinde kontrol etmek için hiç görevli yoktu. Kuzenimle geziyorduk. Dedim ki Sevim abla, bizi kimse kontrol etmeyecek mi basmadan geçsek? Dedi ki basmadan geçersek çok ciddi cezası var. Ya içeride denetlemeye denk gelirsek? Hani sürekli olan bir şey değil ama zaman zaman denk gelip herkese uygulandığından emin olduğu için orada kontrol olmamasına rağmen bilet basarak bindik. Bu Türkiye'de biz o geçeceğimiz, bilet basacağımız yerlerde görevliler bekler. Yani Ankara'da hı hı. öyle, Ankara'da yaşıyorum. İstanbul'da da öyleydi diye evet. hatırlıyorum en son bıraktığımda. Hatta fırsat bulsak görevli öbür tarafa bakıyor olsa bir şekilde insanlar oradan atlayıp geçer, açık bırakmaya çalışır, bir şey yapar. Hani bunu da hı. görüyoruz. Herkes aynı şekilde uygulanmıyor maalesef. Çünkü denk gelene...
Tutarlılık orada işte. Yani Büşra, oraya o kadar insanı dikip onları orada çalıştırmaktansa o adamlardan ekip kur. Her otobüsü arada bilsinler işte rastgele zamanlarda. Özellikle bu rastgele zamanda yapılır ki hani belli bir saati zamanı olmaz. Her zaman bekler çünkü insanlar. Aynı şeyi ben de yaşadım ondan sonra. Çok mecbur kaldığımızda bir kere yapmıştık biz. Çünkü çok zordu bilete ulaşmak. Gerçekten çok zordu ve hani dedik ki cezası varsa ödeyelim. Hani 80 euro gibi bir cezaydı. Bir kere o zaman yaptık ama onun dışında yapmadık. Çünkü şeyi biliyorsun yani yakalayacak. Ya da ben şey diyorum yani onu düşüneceğim, onu da gerileceğim mi? Çünkü sadece ceza değil, vagon içinde bir kere şey oluyorsun, aşağılanıyorsun bir nevi. Bayağı küçük düşüyorsun. Çünkü yüksek sesle sana diyor ki niye almadın bilmem ne, onu tartışıyorsun. Bütün herkese rezil oluyorsun orada. Belki kimileri için paradan ziyade o daha büyük bir ceza hani baktığın zaman. Çok büyük orada derin şeyler var ama çok teşekkür ederiz sana. Ekleyecek bir şeyin var mı hukuki yönüyle veya kendi fikir olarak?
Rica ederim. Bunun maalesef travmatik etkileriyle ilgili ben de seni takipte olacağım. Baştan beri de zaten dinliyorum. Bir de deprem sigortası vardı bahsetmek istediğim ama o da maddi bir sigorta. Ve yani hani zorunlu deprem sigortası diye geçiyor. Ama yılda bir yenilemek gerekiyor ve hani zaten bu kayıpları maddiyatla karşılanabilecek kayıplar değil. Sebecik ve diğer etkilerini sen daha iyi açıkladın. Bunları da ihmal etmeden yaptırsın diye insanlara öneride bulunabilirim. Bunun dışında da teşekkür ediyorum bu faydalı yayın için.
Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olasın. Gene burada olacaksın. Bir şey olursa hemen girebilirsin. Evet. Şimdi çabuk bastım. Sözünü kestim gibi oldu. Pardon.
Hayır.
Hızlı bastım. Özür dilerim.
Görüşmek üzere.
Şimdi Ali Gündoğar'ı alalım. Zaten o da İzmir'de. Genel koordinatörümüz. Bir de yayıncı adaylarımızdan Canberk Özçelik var. Hoş geldin Canberk. Hiç beklemiyordu Canberk. Bayağıdır baştan beri merhaba. Bekliyor. Merhaba. Canberk'in seslendirme ekibimizde de alacağız. Zaten sesini dinleyenler görmüştür. Şimdi ben psikoloji ilk yardımı bitirdim. Onunla ilgili ünlem kaynak yazarak veya video açıklamasını sonradan izleyenler bulabilir. Yayın kaynakları kısmına deprem klasöründe sunumunu bulabilir. Detaylı bir makalesi de var. Türkçe nasıl yapılacağı ile ilgili merak edenler onu da okuyabilir. Onu söyleyeyim. Şimdi şuraya geçelim istiyorum. Bizim sitemizde daha önceki depremlerden birinde AFAD'dan kaynak alarak sosyal medya ekibimiz bir güzel infografik hazırladı. Onu bir göstermek istiyorum çocuklar size. Öncesi, anı ve sonrasında alabileceğimiz önlemler bir kere daha hatırlatalım. Belki unuttukları vardır aradan yapacakları bir gösterelim. Afet acil durum çantasında neler olacak? Gıda, su, yüksek kalorili, vitaminli şeyler, çabuk bozulmayan şeyler, ilk yardım malzemeleri, bunların pili bitebiliyor, tarihi geçebiliyor, çok önemli. Kimlik kartının fotokopileri, tapuların vesairelerin fotokopileri, bunların yedeklerinin bir şekilde belki de flash bellek koyarsın hani artık günümüzde. Giyecek, lazım olabilecek giyecek, çünkü giyeceğin yırtılabilir, gidebilir, ıslanabilir, kanayabilir, bir şey olabilir. Hijyenik malzemeler. Bunları içinde saklamamız gerekiyor. Düdük ve işte şey gibi aynı zamanda el feneri gibi. Onun dışında ne demişler mesela? Koltuklar, pencerenin üzerine devrilecek şeyler. Bunlara hepsini özet geçmeyeyim ben. Bakın bunlara bu sitemizden. Linkini chat'e atalım şimdi şurada. Chat'ten baksınlar. Ayrıca biz video açıklamasına AFAD'ın Kızılay'ın linklerini de koyduk. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi yayının ikinci kısmına geçelim dilerseniz arkadaşlar. Bu arada Ali sen İzmir'deydin. Anlatacağın, evet, bize vereceğin bilgi var mı sonrasıyla ilgili?
Evet, bir tık olabilir. Şimdi ben depreme maalesef tersane bir binanın içinde yakalandım. Ve bina sağlam olmasaydı, güçlendirilmiş camları falan olmasaydı çökecekti. Onu gördük, sallandığını gördük. Öğretmenler bizi tahliye etti. Orada çok dikkat ettiğim şeylerden biri ise öğretmenler kendi canını yerine, kendi çocukları var onların mesela. Kendi canını yerine öğrencilerini kurtarmaya çalıştılar. Ben pek panik yapmadım. Zemin kattaydım. Hızlı çıktım hem de. Arkadaşlarıma baktım ama panik atak geçirenler falan vardı. Onlara yardımcı olmaya çalıştım. Öğretmenlerin hareketi örnek olacak düzeydeydi bence. Çünkü onlar cidden içeride son kişi kalana kadar mesela bazıları çıkarken düştü. Onları kaldırıp çıkardılar falan. Onlar çok önemliydi. Ama bazı insanlar da hiç önemsemeyip evlerinden bile çıkmadılar. Balkonlarında oturanlar vardı. Mesela buraya geldiğimizde de binanın yarısı dışarıya çıkmıştı. Ben eve geldiğimde yarısı da balkonda dışarı çıkanları izliyordu. Yarısı bina çökecek diye korkuyordu. Yarısı bir şey olmaz diyordu. Çok ilginç bir durumdu açıkçası.
O da kendi algısıyla alakalı. İşte bir binasına güveniyor, kendine güveniyor. Çıkmıyor. Hani onun bileceği bir şey aslında. Bize bir zararı yok ama dediğin gibi çıkanlar da olabilir. Öğretmenleri tebrik edelim. Zaten hep başımızın tacı, işini iyi yapan, hani her meslekte olduğu gibi bütün öğretmenleri sadece adın öğretmen diye değil. O hani sana verilen bir ünvan değil, o kazanılan bir ünvan, öyle diyelim. Dolayısıyla hakkıyla yapan bütün öğretmenlerimizi tebrik edelim. Bak zaten Enes de söylemiş, her öğretmen aynı değil diye. Tebrik edelim. Vallahi diyecek bir şey yok yani, ayakta alkışlamak gerekiyor böyle bir harekete. Peki şimdi ikinci kısma gelelim. Şimdi öğrendik nasıl psikolojik yardım yapacağımızı. Her zaman işimize yarayabilir. Şu an korona döneminden geçiyoruz. Bir sürü travmatik olay olabilir. Bunları gördük. Peki çoğu insanda fiziksel destek, yani bir şekilde bir şey yollamak, gitmek belki oraya istiyor, bir şekilde yardım etmek istiyor. Hepimizin böyle bir şeyi olabilir, ihtiyacı, böyle bir içgüdüsel isteği olabilir. Çok da doğal ve işte böyle bir araya geliyoruz zor zamanlarda, değil mi? Millet olarak, insanlık olarak bir araya geliyoruz. Peki bunu nasıl doğru yapacağız? Çünkü AFAD dedi ki, bugün bir açıklama vardı. Diyorlar ki biz bunu koordine ediyoruz fakat şu anda, şu anki son bilgiye göre bize işte ne bileyim eşya meşya bunlara gerek yok, kıyafete gerek yok, battaniye ve gıda malzemesine ihtiyaç var. Bunları da diyor sosyal sorumluluk yapan kuruluşlar vasıtasıyla getirin. Zaten onlar bir yerde toplanıyor AFAD'da, oradan dağılıyor, biz onu yapıyoruz. İhtiyacı olan insanlar buralara başvursun ve yani verecek olan ve yemek ihtiyacı olan, çadır ihtiyacı olan da Kızılay'a başvursun şeklinde. Hani bu şekilde bir yönlendirme yaptı. Bu da önemli. Biz de hemen aklımıza şey geldi. Bizim de sevdiğimiz, daha önceden de tanıştığımız ihtiyaç haritası geldi. Ben onu bir tanıtmak istiyorum bu vesileyle. Melis'i de alalım. Onun da yorumları olacaktır. İhtiyaç haritasını göstereyim ben de bu arada. Siz biliyor muydunuz arkadaşlar daha önceden ihtiyaç haritasını?
Ben biliyordum yani. Koordinatör olmam vasıtasıyla biliyordum açıkçası.
Anlat o zaman bize, neler yapıyor ihtiyaç haritası?
Yani ihtiyaç haritası bizim işbirliği yaptığımız platformlarından birisi, daha önce konuşmuştuk onlarla. Onlar ihtiyaçları şehirler üzerinde belirliyorlar, aileler, adresler gibisinden. Birisi mesela bir gönüllü eğer birilerine destek olmak isterse buradan açıp onlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor, yardımlarda bulunabiliyor diyebiliyor.
Aynen öyle. Yani şöyle düşünüyorsun. İhtiyaç ekliyorsun, destek ekliyorsun. Bende bu var, ben bunu vereceğim diyorsun. İhtiyacını ekliyorsun veya desteğini ekliyorsun. Yeşiller destek gibi düşünün. Desteğini ekliyorsun, ben bunu verebilirim. Oradaki çevredeki biri de işte Eskişehir'de eklemiş. Oradaki biri de bu site vasıtasıyla seninle iletişime geçiyor ve kargolanıyor veya veriliyor. İki taraftan da teyit ediliyor bu. Ya da ihtiyaç ekliyorsun. Kırmızılarda ihtiyaç. Mesela İzmir'e bakalım. Ne ihtiyaçlar var ve ne zaman en son girilmiş? Onları filtreleyebiliyoruz diye biliyorum. Nasıl yapacağım onu ama? Ha, lokasyon diyeceğim şuradan. Mesela kategorilerden barınma. En çok işimize yarayacak ya da şu an en çok lazım olan, bakıyorum şöyle, gıda olabilir. Giyim, kıyafet olabilir. Diyelim ki barınma istediler şu anda. Pardon. Barınma istediler. Lokasyondan da İzmir diye gireyim, bakayım çıkacak mı?
O arada ufak bir şey de söylemek istiyorum hocam izninizle. Şu an AFAD, Kızılay falan çok yoğun olabilir, ulaşamayabilirsiniz. Bizim lisemizin, yani Büyükşehir Anadolu Lisesi'nin sosyal yardımlaşma kolu kulübü var. Onlar AFAD'la daha önce işbirliği yapmıştı. Sanırım öğretmenimizin de vasıtasıyla onlar yetkili birimlerden birisi oldu. AFAD adına toplayabiliyorlar, AFAD'a iletebiliyorlar. AFAD çok yoğun olduğu için. Büyükşehir Anadolu Lisesi'ne de ulaşabilirsiniz sosyal yardımlaşma koluna.
Aynen öyle. Bu da yani sadece tek bir yerde, ben örnek olarak işte ihtiyaç haritasını gösterdim. Buradan bakılabilir. Mesela işte kadın kıyafet desteği, sokak hayvanları. İşte burada seçeceksiniz yani işte hani sokak hayvanlarına tabii ki destek olalım ama hani şu anda ben depreme yardım edeceğim diyorsanız ona bakabilirsiniz. Zaten AFAD'ın sitesine de bir girelim, orayı da bir gösterelim. AFAD.gov.tr olması lazım. Oradan son duyuruları da paylaşmış olalım yayını sonlandırmadan evvel. Tarafından yapılan duyurular, AFAD tarafından yapılan duyurular en son mesela 16-15'te görüyorum, yanlış görmüyorsam. İşte burada mesela şeyleri anlatıyor. 38 tane artçı olmuş. Bir kişi boğularak ölmüş ne yazık ki. 28 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 885 vatandaş yaralanmış. 17 binada 9'unda çalışmalar tamamlanmış. Kalan 8 binada çalışma devam ediyormuş. Bu gibi bilgi. Beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. AFAD tarafından şeyler var. Çalışma grupları var bölgede faaliyet gösteren. Bakanlıkların var gördüğüm kadarıyla. Bak, psikososyal çalışma grubu işte bunlar. 135 kişi de psikolojik ilk yardım için oraya gidiyor. Onlarla görüşme yapıyorlar. Sosyal hizmet araçları varmış. Bakıyorum. Toplam 8 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiş. Hasarlı yapılara kesinlikle girmememiz gerekiyor arkadaşlar. Yolları da boş bırakmak. Yani ben oraya gideceğim, yardım edeceğim diye gidip yolu da meşgul etmemek lazım. Cidden edebileceksiniz, eğilseniz gitmek gerekiyor. Ya da bir kargo yolluyorsun mesela. Kargoları da sıkıştırmamak lazım. Cidden hani o anlamda oraya yardım gidiyor çünkü yardım ulaşıyor. Mümkün mertebe ben tek tek göndereyim değil. Bir tır yapılıyor genelde işte vilayet bölümlerinde, ilçe merkezlerinde falan. Oradan toplanıp bir kere de gidiliyor. Bu çok önemli. Ali, bir de sen bize şeyi söyle. Siz eve girmediniz çünkü doğalgaz şirketi mi girmeyin demişti. Nasıl bir şeydi o?
Yok. Alo, 186 acil doğalgazdan geldiler ilk önce, ben eve geldikten sonra. O ekip arabayla, acil arabayla geldi, sirenleri olan bir arabayla, müdahale arabasıyla geldiler. Bir sürü bizim burada siteler halinde, blok blok yan yana hepsi. Tüm binalarda doğalgaz kontrolü yaptılar, sallandıktan hemen sonra hiçbiriniz şu anlık girmeyin. Hem eski binalar hem de kaçak olabilir dediler. Kaçak olmadıklarına emin olduktan sonra kestiler, yani daha önce kesmediler çünkü kontrol yapamazlardı. Kaçak olmadığına emin olduktan sonra kestiler. Artçı depremler yüzünden tekrar bir hasar meydana gelirse patlamasın diye. Şu an açtılar mı bilmiyorum, ancak büyük ihtimalle açmamışlardır. Hasar gören binaları biraz bu deprem şeyi geçene kadar, artçıların büyüklüğü geçene kadar dışarıda bekleseniz daha iyi olur demişlerdi. Çünkü buradaki binalar eski binalar. Onlar da riske atmak istemedi insanları. O yüzden birkaç saat dışarıda beklemiştik.
Anlıyorum. Evet. Bu da ilginç bir şey yani. Bu da önemli bir nokta aslında. Melis, sizde öyle bir şey oldu mu? Bizi duyuyor musun Melis?
Bizi duyuyor ama sesini alamıyorum sanırım ben.
Allah Allah. Bakalım.
Kulaklıktan dolayı olabilir. Sana Bluetooth'lu kulaklık takıyor.
Tamam. Bakalım. Şeyi arıyorum ya, onun linki neredeydi? Bugün ekrana vereceğim onu da. Onun yeni şeyleri, AFAD'ın genel bir hesabım var Twitter'da. Sitesinde çünkü bu şeyle ilgili açıklama, hani nasıl destek oluruz açıklamasını arıyorum ama dur bakalım.
Şeyi yazılabilir, AFAD nasıl destek olabilirim diye internete. Büyük ihtimalle çıkar ama.
Ha, yeni duyuru gelmiş 22.15 itibariyle. Bakalım yeni bir şey var mı? Okuyorum şimdi, yine ödenek, yine aynı kısım. Bir de şeyi söyleyelim, acil yardıma ihtiyaç duymadığınız sürece lütfen telefonları kullanmayın. Bu önemli. Lütfen telefonları kullanmayın, hatları meşgul etmeyin. SMS atın. Çok lazımsa SMS atın veya internet üzerinden lütfen kullanın. O da önemli. Melis şimdi geliyor mu sesin bakalım. Bizi duyuyor musun? Yok, bizi gelmiyor.
Sesi gelmiyor.
Biz seni duyamıyoruz. Yok, yok. Acaba şey olabilir, mikrofonla ilgili olabilir. Evet, bir çıkıp tekrar gel istersen öyle yapalım. Tekrar linke tıklarsan bir daha öyle deneyelim. Yeni duyuruyu ben de ekrana vereyim. Canberk sen nerelerdesin?
Ben İstanbul'dayım şu an. Anadolu yakasındayım. Hı hı.
Var mı fikirlerin, görüşlerin?
Biraz önce Eren Fırlalı amatör telsizcilik hususunda bir şeyler söyleyebilirsiniz demiş. Siz de haberleşmeden bahsettiniz. Çünkü deprem anında cidden telefon, GSM hatları hiçbir şekilde çalışmıyor. Bu denilen amatör telsizcilik de şöyle yaşıyor. Telsiz öyle bir hatlar şurada bak bir dakika. Şöyle bir cihaz da yani bu Mars'a gitseniz bile bir hotspot ihtiyacı duymadığı için sürekli iletişimde kalabilirsiniz. Amatör telsizcilikte Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği sınavlarda ruhsat alınıyor. Ve bu ruhsat ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz çağrı şeridinizi. Bu afetlerde olsun çeşitli deprem, yangın vesaire gibi çok büyük desteği oluyor. Ve bu siviller için, sivil kişiler alabiliyor bu istediği gibi. Hatta birkaç hafta sonra başvuruların başlaması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla ilgilenenler bakabilir ki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinden. Hı hı. Dediğim gibi bunun özelliği yani Mars'a gitseniz bile her türlü çalışır. Ama telefonunuz bir deprem anında görüyorsunuz, gördük, kilitleniyor, hiçbir şekilde çalışmıyor. Mesela insanın bunu öğrenip kullanması çok fazla hayat kurtarabilir. Böyle bir tane size.
Bu çok doğru, bu çok doğru. Gerçekten her durumda çalışan durum şeylerden biri. Hani nasıl diyeyim, sağlam yapılardan biri telsiz kendi başına da. Ve hani hatların da sonuçta orada bir kanalda bir kişi konuşuyor. Yani hani bir kesemiyorsun, o yüzden sıkışıklık durumu yok birbirine saygılı olduğun sürece. Dolayısıyla bunu tavsiye edelim. Ama yoksa da telsizi vesairesi dediğimiz gibi SMS atıyoruz. Telefonda uzun süre şeylerle konuşmuyoruz. Hani Facebook'ta falan bile hani ben sağlıklıyım işaretleyebiliyorsun. Çok önemli bir şey. Herkesin en önemli durumu bu yani. Bir SMS at. De ki İstanbul'daki birine işte de ki şey. Ben de açtım Ali şimdi ekrana vereceğim. Sağlıklıyım, iyiyim. Diğer tanıdıklara haber verir misin de. Bitir yani. Hani İzmir oradaki baz istasyonunu şey yapma. Şimdi önce şunu verelim ekrana. Tekrar bir özet geçelim. En son duyuruyu. Tekrarını da takip edin AFAD'dan, Twitter hesabından ve sitesinden takip edin. Acil yardıma ihtiyaç duymadığın sürece telefonları kullanmayın. Deprem aktivitesi için takip ediliyor, bakabilirsiniz diyor. Hasarlı yapılara girilmemesi gerekiyor. Yolları da boş bırakmak gerekiyor. Bunlar önemli. Su vanaları, elektrik şalterleri, doğalgaz kokusu olduğu zaman hem doğalgazı hem suyu hem elektriği kapatıyorsun. Bu da çok önemli. Çevrenizdeki insanlara da destek olun. Telefonunu ne bileyim arıyordur, açmıyordur, tıkalıdır. Bilmiyordur belki SMS'in tıkanmadığını. Hemen orada mesela gençler için söylüyorum. Bizi izleyenler genelde genç. Hani teknolojiyi kullanarak yardım etmek gibi. Bir de şeyi paylaşacağım şimdi. İhtiyaç haritasının Twitter'ını ama Melis tekrar deneyelim bakalım. Sesi geliyor mu?
Evet, şimdi sesim geliyor mu?
Geliyor. Seni duyuyoruz.
Tamam.
Şeyi sormuştum Melis. Bu doğalgaz gibi bir şey anlattı. Hani koku gelebilir evet. Vesaire. Sizde öyle şeyler oldu mu?
Bizde böyle bir şey olmadı. Yani hiç bu tarafta öyle bir kontrol de yaşanmadı. Benim sadece şubemde biraz sıvalarla ilgili bir hasar var. Onlarla da ilgili henüz bir kontrol ekibi gelip herhangi bir şey kontrol etmediler bizde. Şu anda tabii önce aciliyetli bölgelerle ilgileniyorlar büyük ihtimalle. Ali'nin olduğu bölgede Çiğli'de de çok yüksek hissedildi bu durum ve oradaki oturan kişi sayısı çok olduğu için site bölgesi ve insan yoğunluğu çok olduğu için önce oralardan başlamışlardır diye düşünüyorum.
Evet, evet. Şeyi bir de ekrana verelim. İhtiyaç haritasının sayfasında şuradaydı Twitter hesabında hani bilgi alalım diye. Çünkü baktık sitelerine hani net olarak orada bir ne yapabiliriz göremedik. Diyorlar ki ama veri girişi yapın. bize diyor. Yani fotoğrafla hasarları veya ne ihtiyaç var onları bize, sosyal sorunları ve afetleri bize bildirin diyor. Deprem haritası formumuz var. Oradan diyelim ki bina yıkıldı. Örnek veriyorum işte. Veya başka bir şey oldu. Fotoğraflarını çekerek yükleyin. Tam konumunu da oradan GPS ile işaretleyebiliyorsunuz. Etkilenen kişileri bulabiliriz. Binalara gidebiliriz. Yani çünkü bina yıkılsa çadır lazım olacak hani basitçe. O koordinasyonu sağlamak çok önemli. Burada da teknolojiden yararlanmak lazım. Özel sektör kuruluştan izleyen birisi varsa bu uyarılarını şey yapalım, duyurularını. En güncel ihtiyaç listesi yayınlanmış. Liste dışı malzeme göndermeyin. Çünkü israf oluyor diyor ve düzenlenmesi zor oluyor diyor. Ne lazım? Su. 1 litre ve yarım litrelik sular, hijyen kiti, gıda kolisi, kuru gıda kolisi, battaniye, dezenfektan ve uyku tulumu var. Bizle DM'den iletişime geçebilirsiniz. Söyleyelim onu. Sivil toplum kuruluşları afet koordinasyon platformu bu da. Yani bütün hepsinin koordinasyon platformu diye söylemiş olalım. Bu yayından bu kadar gibi ekleyecekleriniz var mı? Büşra'yı da alalım bütün yayıncılarımızla. Ekleyecekleriniz, sorularınız varsa... Çete biraz bakalım isterseniz. Bakalım.
Tabii. Ben bir soru sorabilir miyim?
Tabii ki.
Sen bir psikologsun Cevdet. Ben de bir anneyim. Benim bir kızım var ve bir kızım olduğu için bugün arkadaşlarımdan, diğer anne arkadaşlarımdan da duyduğum bir şey. Çocuklar bunu ilk defa yaşayan çocuklar var. Ve bu onlar için çok büyük bir korku. Mide bulantıları yaşıyorlar, kusma yaşıyorlar. Ve bu durumu onlara nasıl anlatabiliriz, nasıl açıklayabiliriz? Aynı zamanda böyle bir şeyde ikinci bir tekrarda, şu an artçıları da yaşıyoruz. İkinci bir tekrarda ne gibi onlara bir uyarıda bulunabiliriz?
Çok güzel bir soru. Ben şimdi çocuk anlamında uzmanlaşmış bir psikolog değilim. Onu baştan söyleyeyim. Hı hı. Sadece evet, bildiğim bir yorum yapayım aslında. Şöyle bir durum var orada. Çocukların algısı bizden çok farklı oluyor. Yani depremi onlara nasıl anlatmak aslında? Şimdi ben 17 Ağustos depremini kendimi hatırlıyorum. Bir gece kalktık ve babam, annem beni dışarı çıkardı. Fakat ben hayatımda hiç deprem görmediğim için evden niye çıktığımızı anlayamamıştım. Galiba 6-7 yaşındayım diye hatırlıyorum. Yani uykum var, uyumak istiyorum falan. Hani eve gidelim istiyorum ama hani diyorlar ki zelzele oldu, deprem oldu falan. İki kelimeyle ilk defa hayatımda duymuşum. Daha sonra şeyi hatırlıyorum işte, babamın şeyi anlattığını, hani işte yüzen şeyler olduğunda bunlar birbirine çarpabilir. O yüzden sallanır, buna arada olur vesaire. Hani beklenen bir şeydir falan. Bunları anlattığını hatırlıyorum. Ama tabii şey önemli, çok önemli. Bu görüntülerden, olayların çok büyük yaşayanlardan, insanlardan da yani tepkilerden ve görüntü mümkün mertebe uzak tutmak. Çünkü onlar öyle algılayacak ve daha da çok korkacak. Artçıdan da korkacak. Bir kere onlar da çocuk da insan. Yani bizim çocuk halimiz aslında. Hatta ben daha gelişmiş halimiz diyorum. Hani çocuklar aslında yetişkinlerden beyinleri daha gelişmiş olabiliyor. Şöyle bir şey var. Onlara şunu göstermek. Aynı ne dedim? Bir ay boyunca hepimizde olacak böyle belirtiler var. Dolayısıyla hani ne oluyor, ne bitiyor çocuğumda, bunlar olacak bir şeyler. Normal bunlar, midenin bulanması geçecek, bunlar geçecek. Bak oldu, evet, ama bak kurtulduk. Ama bak yaptık, yani yapabiliyoruz, başarabiliyoruz. Bizde bu yetenek, güç var, güvendeyiz hala. Bak olay geçti, şu anda buradayız gibi demek. Burada çok önemli bir ipucu var. Söz verirken gerçekçi sözler vermek lazım. Şeyde de vardı, onu unuttuk. İlk yardımda da yani her şey çok güzel olacak. Yani hani nereden biliyorsun? Hani bunların önemli şeyler. O yüzden çocuğa yalan söylemek değil ama bak şu anda geçti. Büyük deprem atlattık. Tekrar bir daha 7 deprem olma ihtimali bildiğimiz kadarıyla düşük. Çünkü hani o enerji açığa çıkıyor vesaire. Deprem uzmanları da söylüyor ama artçıları olabilir. Yine sallanabilir. Yine biz işte ne bileyim koruma pozisyonuna geçebiliriz. Evden çıkabiliriz. Bunlar olabilir ama bunlar kalıcı değil. Bir kere geçecek. O olay oldu, bitti. Onun dışında da şey çok önemli. Rüya görebilir, kabus görebilir, uyanabilir. İşte dediğin gibi kusabiliyor, midesi bulanabilir. Bu tarz durumlarda ben yanındayım, geçti, beraberiz, şu anda güvendeyiz gibi. Bunları söylemek ve sonra da dikkatini yine başka yere çekmek. Yani gerçekliğe indirgemek. Orada da demin anlattım ya mesela çocuklar hani 5 tane ses, 5 tane şey. Şimdi çocuklara öyle biraz zor oluyor da şey diyebiliriz. Kaç tane renk görüyorsun? Bu odada renkleri sayar mısın bana mesela, hemen olayı değiştirip. Ama duyularıyla işte görsel. Daha sonra ne sesleri duyuyorsun? Şu anda ne sesi var? Araba sesi mi var? Vesaire gibi. Ve şu an ne hissediyorsun? Oturduğun koltuk rahat mı? İşte atıyorum hani vesaire. Kıyafetin iyi mi? Bu tarz burada ne yapıyoruz? Görsel, işitsel ve ten duyularına tekrar tek tek böyle üzerinden geçiyoruz. Olayın şeyini dağıtmak için. Sevdiği aktiviteleri yaparak, yanında olarak, bırakmayarak olabilir ama yanında olmakta da şey çok önemli. Hani yapışacaktır bir süre bazı çocuklar anne babasına. Çünkü çok korktular. Hani orada tabii ki şey var. Hani, tamam, bırak. Yani yavaş yavaş bunları tabii ilk günden değil ama bunun tabii ki sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Yavaş yavaş azalacak. Hani ilk gün biraz daha, sonra yavaş yavaş, sonra yavaş yavaş, acele etmeden, dediğim gibi bir aylık bir süre var, ortalamadır o tabii. O böyle bir süreye göre yapmakta fayda var. Ama bunun dışında yani var tabii, daha başka ipuçları da vardır da ben bilemiyorum tabii bundan fazlasını.
Teşekkür ederim.
Bir tane güzel bir şey vardı, mesaj vardı.
Eric Rose bir soru sormuş, onu cevaplayabilirim derseniz.
Şey mi bu? Ses, şu soru mu?
Dün. Evet. Heh. Evet. Bu şu yüzden olabilir. Mesela bir çanta hazırlıyoruz, deprem çantası dediğimiz. Bunun içine battaniye olur, kuru yiyecekler, içecekler, su, el feneri. Bunun amacı, yani genelde şöyle düşün, deprem anı, deprem oldu, ben direkt gideyim, onu alayım. Ama böyle işlemiyor. Mesela deprem olduğunda bina çöktü üstüne. Sen hiçbir şekilde o çantaya erişemezsin, çantaya gidip, işte çanta bana yardımcı olsun değil. Onun deprem çantasının nasıl amacı? Sen eğer kurtulabilirsen depremden sağ salim, seni dışarıda idame ettirebilecek, senin ihtiyacın olacak malzemeleri koymaktır. İşte battaniye, soğuktan korunmak için birkaç günlük yiyecek, içeceğin. Düdük senin tam enkazın altındayken işine gelir, işine lazım. Ama sen ona erişemeyeceğin için koymak da artık gerekmiyor. O yüzden çıkarılmış olabilir.
Evet, yani bir anlamda da şu da bir şey, en azından çantada olduğunu biliyorsun onu. Şimdi bugün hepimizin evinde bir yerde vardı. Hadi bana düdük bul desen, depremsiz anda bulmak daha zor. Deprem anında imkansıza yakın. Yerlerini belki bilmek açısından olabilir.
Belki.
Böyle durumlarda cep telefonu
çok kullanmaya yer vermiyor.
Evet. Cep telefonlarında Melis diyordu ha.
Evet, cep telefonlarımızı yanımızda tutuyoruz. Pardon, bu arada sesiniz çok geç geliyor, o yüzden üzerinize konuşuyor olabilirim. Yok. Cep telefonları için bunun uygulamaları, iOS ve işte diğer Android'ler için uygulamaları varmış. En azından en kötü, hani telefonumuz böyle zamanlarda yanımızda yattığımız için o uygulamaları indirebiliriz. Hani o gerçek bir düdük olmasındansa bu tür sesler çıkartan yüksek sesli uygulamalar çıkarmışlar. Bunları indirebiliriz belki de telefonlarımıza.
Evet, evet. Yani orada da telefonun işte şarjı, hani şu an hiçbir ses yok ortada. Hiçbir şey duymuyorsun. O zaman belki de şu anda yapmayabiliriz o durumda. Hani bilmiyorum, o anki psikoloji hiç yaşamadım. Belki de sürekli yapmak isteyeceksin. Hani gelsin beni biri kurtarsın. Ama hani orada da şeyi düşünmekte fayda var. Belki de o pil orada olması önemli. Bir sinyal gelebilir, bir şey gelebilir. Birine mesaj atabilirsin vesaire vesaire. Ben burada bir tane şey önereyim. iOS'te bu özellik var. Ayarlara girdiğinizde, Android'te de vardır kesin benzeri. Ayarlara girdiğinizde acil durum SOS gibi bir menü var. Oradan acil durumla size yani derler ya, acil durum kişisi. Oradan kişileri ekliyorsunuz. Diyorsun ki işte bu benim arkadaşım, eşim, babam, annem vesaire. Numaralarıyla, isimleriyle ekliyorsunuz. Onun dışında bir sağlık kısmı var. Oraya kan grubunuzu, kronik hastalıklarınızı, yaşınızı, kilonuzu vesairenizi giriyorsunuz. Bir de resminizi giriyorsunuz. Çünkü sizin telefonunuz bulundu. Bu kişi kim? Ya bu telefonun sahibi kim? Arayacağım o kişiyi, acım eşgali lazım. Hani bu da önemli. Veya bir ilaç yapacak, bir müdahale edecek, o önemli olabiliyor. Onu giriyorsunuz. Ondan sonra da işte belli şeyler var. Mesela galiba güç tuşuna 5 kere arka arkaya basıldığında 3'ten geriye sayıyor ve siren çalıyor. Hani diyor ki demek ki acil bir şey oldu. 3'ten geriye kadar sen onu durdurmazsan GPS'le birlikte, o anki lokasyonunla birlikte bu kişilere mesaj atıyor ve 112'yi arıyor o ülkede, hangisi ise. Neresi aranıyorsa orayı arıyor, hoparlörü açıyor, sana hani o anda konuşmak için bir şey sunuyor. Önemli bir teknoloji olabilir, hayat kurtaracak bir teknoloji olabilir. Söyleyelim onu, yapmalarını. Başka soru da göremiyorum çok. Bakıyorum.
Bir de bazı uygulamalarda acil durum butonlu tarzı uygulamalar var. Var olan tüm acil durum şeylerine, birimlerine konumunuzu, durumunuzu, kanınızı, adınızı, soyadınızı iletiyor ve ailenizdeki numaraları da mesaj atıyor. Belki onlar da kullanılabilir. Çok hızlı oluyor. Tek tuşla hepsini uyarmış oluyorsunuz.
Evet, evet. Bilgilerinizi
vermiş oluyorsunuz.
Bu da işte bu işletim sisteminde ama yoksa bulamıyorum ya da Android'de belki yoktur. Uygulamayla yapabilirsiniz bunu da. Güvendeğin de güzel bir uygulama demiş bu durumlarda Beyza. Herhalde orada da güvende olduğunu söylüyorsun. Bu da güzel bir taktik. Çünkü aslında hani diyorsun ki tamam asıl ötekiye lazım ama sen güvende olduğunu bilirsen hat meşgul olmuyor bir kere. En önemli bilgi yani bir tek bir bilgi lazım orada. Ben güvendeyim abi yani yakınlarına. Çünkü seni bir kişi aramıyor. Herkes herkesi o anda aramaya uğraşıyor, ulaşmaya uğraşıyor, yola çıkıyor vesaire vesaire. Şeyi düşün, oradaki çalışanların, görevlilerin daha meşgul ediyorsun. Hani belki de güvende o kişiye sen bilmiyorsun tabii ki. Bu çok önemli. Demek ki bilginin aslında iletilebilmesi en kritik nokta. Son yorumlarınızı alalım sevgili yayıncılarım. Böylece de kapatalım yayını çok uzatmadan. Dedim kimse son yorum
bakalım
yapmak istemedi.
Evet, kim başlayacak bakalım. O zaman ben söyleyeyim. Bugün bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İzmir'de olan tüm kardeşlerime, arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Ben de İzmir'deyim. Umarım kayıp olmadan can veya mal hiç fark etmez. Hiçbir kayıp olmadan atabilirim bu durumu.
Evet. Teşekkürler. Canberk senle devam edelim.
Ben de tekrar bir hatırlatma yapmak istedim. Deprem anında dediğimiz gibi hatlar çok önemli. Eğer yani biz bir şey yapamıyorsak o en azından o gün için yani yakınlarımızı aramamamız onların sağlığı için çok da önemli. Çünkü onlar birisine ulaşamayabilir. En güzel yapabileceğimiz en güzel şey telefonumuzu biz güvendeysek bırakmamız ki asıl ihtiyacı olanlar bu hatları kullanabilsin.
Evet. Çok doğru. Şeyi de özet geçelim. Belki yeni açmış olanlar olabilir. Psikolojik ilk yardımla ilgili ilk kısmını izleyin veya kaynaklardan gidin sunuma bakın veya Google'da aratın. O da olur. Bunu yapıyoruz. Bir de yardım ediyoruz. Yardımda ne lazımsa o. Giriyoruz ihtiyaç haritasına AFAD'a. Ne gerekiyorsa onları ne yollardan yapılacaksa onları yolluyoruz. Hani benim elimde bu var, bunu yollayayım değil, saldırmayın, sakin olarak ne ihtiyaç varsa onu yollamak ve oraya onların ulaşmasını beklemek. En azından elimizden gelen bu. Eğer uzmanlığınız şey yapıyorsa, işte mesela Türkiye'de olsam gitmek isterdim ben de eğitimini alıp. Çünkü Türk Psikologlar Derneği mesela şu anda orada diyebiliyorum. Bu şekilde ne ya da bir şekilde uzmanlığınız varsa, işte diyor mesela telsizciyim diyor Canberk, bir şekilde öyle de yapabilirsiniz. İmkanınız varsa söyleyelim. Amaç bu aslında. Hem olayın travmasını anlayalım birlikte, görelim. Hem de ne yapacağız? Buradan sonra ne yapacağızı hatırlatmak istedik. Evet Büşra sendeyiz.
Faydalı yayın için çok teşekkürler Cevdet. Çünkü 99 depreminin travması belki hala üzerinde olan bir şey. Hiç yaşamamış olmama rağmen yakınlarını kaybettiğinden. Çok güzel bir yayındı. İşte evet bu etkiler, psikolojik etkileri atlatması zor olacak. Elimizden geldiğince herkese destek olmak için çağrıda bulunmak istiyorum yani. Çünkü evet. Önümüzde kış, binalar güvenilir değil. Ne olacağı belli değil yani. Bir arada evet. Olmaktan başka çaremiz yok.
Evet, evet. Kalbimiz İzmir'le. Bu tarz durumlarda geri kalan her şeyi bir kenara bırakıp bir arada olmak lazım. Bir arada düşünmek lazım. İşte Burak Polonya'dan, ben Hollanda'dan, dünyanın neresindeysek işte aynı yere odaklanıyoruz. Yapabileceğimiz elimizden gelen şeyleri de yapmak istiyoruz. Unutmamak gerekiyor. Belirsiz bir durumdayız. Hem koronadan işte hem depremlerden kötü şeyler oluyor dünyada. Ama bunlar sonsuza kadar sürmeyecek. Hiçbir şeyin kalıcı olmadığı gibi bunlar da kalıcı olmayacak. Geçecek bunlar da diye söyleyebilirim. Belki rahatlatır. Evet Melis senden de son sözlerini alalım.
Bir İzmirli olarak bütün memleketimdeki herkese geçmiş olsun diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Herkese de metanetli olmasını diliyorum. Söyleyebileceklerim bu kadar. Bu güzel yayın için de sana çok teşekkür ederiz Cevdet.
Ben çok teşekkür ederim. Bütün izleyenlere de başından beri 1 saat 46 dakika olmuş. Bayağı da bir zaman olmuş. Bizle olduğunuz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İzlemeye devam edin. Birlikte atlatacağız bu günleri de diyorum. Hoşçakalın.